İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Cihat Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Buyurun.
Videolarla başlayabiliriz isterseniz.
Olmuş.
Evet, inşallah. Başka bir şey yoksa.
Bende bir şey var, onu gösterelim mi?
Tamam.
Miller deneyinin geçersizliğini anlatan güzel bir videomuz var. Aynı zamanda da DNA'dan bahsediyor. Sağ eli ve sol eli yapılardan, proteinler ve DNA'dan. Şimdi 1953'te gazeteler güya canlılık laboratuvarda elde edildi diye başlıklar atmıştı. Bu Miller deneyi de bir kastediliyor burada. Böyle bir şey asla oluşmadı. Oluşturduğu, öne sürdükleri tek şey cansız kimyasallar. Miller-Urey deneyinde metan, amonyak, hidrojen ve su buharı elektrik akımı kullanılarak bazı kimyasallar elde ettiler. Fakat ilkel atmosferde bu gazların bir kere olmadığı anlaşıldı. Yani burada kullandıkları metanla amonyak yok. Onun yerine karbondioksit ve azot olduğu bir kere bilimsel olarak tespit edildi. Yani bir sahtekarlık yapıyorlar.
Aslında deney burada bitiyor.
Tabii. Şundan dolayı sahtekarlık yapıyorlar. Sadece metan ve amonyak kullandıklarında amino asit elde edebiliyorlar. Evet. Ayrıca bakın soğuk tuzak dedikleri burada bir özel bir düzenek kullanıyorlar. Hemen ortamları hemen ayırıyorlardı oluşan kimyasalları. Halbuki doğada böyle bir şey var mı? Yani soğuk tuzak diye. Böyle laboratuvar ortamında özel olarak bilinçli müdahaleyle bazı kimyasalları elde etmek için tasarlanmış bir deney bu. Bir özel bir düzenek. Böyle bir şey doğada yok zaten. Bu deney dolayısıyla zaten doğada tesadüfen olamayacağını ispatlıyor amino asitlerin.
Amino asitler normalde oksijenle karşılaşınca hemen parçalanıyorlar. Burada hemen oksijen olan ortamdan izole ediyorlar oluşur oluşmaz. Doktor hocamın da dediği gibi yani doğada öyle amino asit oluşunca oksijenden izole eden, onu bir anda bir şeyin içerisine saklayan bir mekanizma yok.
Tabii bir de ısı da parçalıyor. Yani şimdi burada çok yüksek ısı kullanıyorlar bu deneyde. Dolayısıyla soğuk tuzakla hemen ayırmaları gerekiyor ki oluşan amino asit bir anda parçalanmasın. Anında izole edilmesi gerekiyor. Bu da bitiriyor zaten olayı. Çünkü doğada öyle bir yüksek ısıda öyle bir şey oluşsa ki sadece yüksek ısıda oluşabiliyor. O ayrıca olmayan gazları kullandıklarında hemen ayırması hemen de parçalanıyor. Bakın her yönden deney dökülüyor zaten Urey-Miller deneyi.
İstedikleri kadar amino asit üretsinler. Yani bu sol elli olsun gerekiyorsa bir tane, iki tane, üç tane üretebilirler veya on tane ürettiler diyelim. Yine bir şey ifade etmez. Çünkü en basit hücrenin bile binlerce proteini var. Aynı anda çalışması gereken, birbiri için özel olarak hazırlanmış üç boyutlu yapılarıyla ön plana çıkan.
Evet.
Bakın yani amino asit zincirleriyle beraber bir anlam ifade etmeyen ama üç boyutlu yapılarıyla çalışır hale getirilen başka proteinler tabii tarafından burada yapılıyor tabii ki. O da ayrı bir harikalık. Bu şekilde üç boyut yapılarıyla bir anda var olmaları gerekiyor. Binlerce protein aynı anda var olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Bunların yarı ömürleri var. Bunlar bir süre sonra yok olacaklar mutlaka bulundukları ortamda. Bunların devamlı surette üretiliyor olmaları gerekiyor. O yüzden bakıyorsunuz insan vücudundaki hücreler saniyede 2000 tane protein üretmek durumundalar. Devamı da var mutlaka. Artı aynı şekilde bakıyorsunuz hücrenin zaten belli yerinde belli görevler için zaten bunlar yaratılmış oldukları ortaya çıkıyor. Belli görevleri olduğu için bunlar var proteinler. Yoksa zaten bir anlamları yok olmalarının. Yani tesadüfen bir şey ortaya çıkmış olması, çalışmayan bir motorun orada durup yani bir işe yaramayan bir parçanın paslarının çürüyüp gitmesine benzer.
Evet. Şimdi bakın devam edelim. Urey-Miller deneyinin tabii geçersizliği de çok önemli. Yani hem kendi kendine oluşamıyor hem Cihat Hocam'ın dediği gibi oluşsa da bir şey ifade etmiyor ama oluşamıyor da ayrıca. Yani onu da gösteriyoruz burada. Şimdi bir kere amino asitlerin elde ettikleri amino asitler sol elli kuralına da uymuyor. Canlı proteinlerinde sadece sol elli amino asitler kullanılıyor. Sağ elli herhangi bir amino asit girdiği zaman bu canlılığı bozuyor. Yani bu deney canlılığın tesadüfler sonu oluşamayacağını ispat eden bir deney. Yani oluşabileceğini değil, oluşamayacağını ispat eden bir deney. Evet. Mesela iki aynı kimyasal molekül aynı elementlere, benzer özelliklere sahip olsalar bile aynı olmayabilirler. Bakın mesela şimdi burada sağ elli amino asitler var. Sağ elimiz gibi düşünebiliriz. Sol elli. Bakın ikisinin de yapısı birbirinin tıpatıp aynısı. Ancak bir fark var. Ayna simetrisi var aralarında. Nedendir bilinmiyor. Sadece sol elli amino asitler canlı proteinlerinde kullanılıyor. Ve herhangi bir sağ elli amino asit bu yapıya girdiği zaman proteini işlevsiz hale getiriyor. Şimdi bu bilinçli bir seçilim gerektirir. Çünkü doğada hem sağ elliler var hem sol elliler var. Ama sadece sol elliler protein yapısına girebiliyor. Bu deneyde de sağ elliler de oluştuğu için deney olamayacağını ispatlıyor zaten. Tesadüfün olmadığını ispatlıyor.
Evet.
Bakın canlının oluşması imkansız. Bir konu daha var. Şimdi onu da açıklayacağız filmde bakın. Bu deney yani canlının tesadüfen oluşamayacağını ispatlayan bir deney olmuş oluyor zaten. İspatlayan değil. Tek bir proteinin bile bilimsel olarak olması imkansız.
Amino asitin de olması imkansız tabii, olduğunu kanıtlıyor deney.
Tabii amino asitler de zaten hücrede yapılabiliyor. Yani enzimler gerekiyor onların içinde. Onlarca enzim gerekiyor. Çok özel şartlarda imal edilebiliyorlar. Evet. Bu sağ ellilik ve sol ellilik, bakın bu pek bilinmez ama DNA'da da var. Şimdi onu göreceğiz hep birlikte. Yani sadece proteinlerde değil. DNA biliyorsunuz milyarlarca nükleotitten oluşan bir yapısı var. Son derece kompleks bir yapı. Hücrelerin içerisindeki bilgi bankası, yani bizim genlerimiz. Şimdi DNA'nın yapısına bakıldığında, bakın burada görüyorsunuz, nükleotit denen moleküllerin birleşmesinden oluşuyor. 3.2 milyar tane parçadan oluşuyor. Fakat bunların da bakın özel bir durumu var. Hepsi sağ elli. Yani proteinlerde sadece sol elliler, amino asitler görev yaparken DNA'da da sadece sağ elli nükleotitler görev yapıyor. Sol elli nükleotitler girdiği zaman DNA'nın arasına onlar da onun helix yapısını bozuyor. O da işlevsiz hale getiriyor DNA'yı. Gene canlılık olamıyor. Yani iki aşamalı muazzam bir seçilim var. Burada Britanik Ansiklopedisi'nde diyor ki, bakın evrimci bir ansiklopedi olmasına rağmen, sadece sol elli amino asitlerin kullanılması diyor, bir parayı diyor havaya diyor 1 milyon kere atıp hep yazı gelmesi gibi bir ihtimaldir diyor. E şimdi havayı 1 milyon kere havaya atıp siz hep yazı gelirse ne düşünülür? Orada belli ki bir bilinçli bir müdahale vardır. O para özel olarak tasarlanmıştır hep yazı gelmesi için. Yani bilinçli bir müdahale vardır değil mi? E burada bütün canlıların trilyonlarca proteinde sadece sol elli amino asitler ve milyonlarca tür canlıda sadece sağ elli nükleotitler DNA'nın yapısını oluşturuyorsa ne düşünülür burada? Allah'ın yarattığı düşünülür değil mi? Çok açıktır yani böyle.
İnşallah.
İnşallah. Bakın sağ elli olması DNA'nın yapısını belirleyen önemli bir etken. Sol elliler girdiği zaman DNA'nın yapısı hemen bozuluyor.
Yani bu canlılığın temelini açıklıyor iddiası gerçekten çok komik. Zaten evet. Canlılığı oluşturan amino asit oluşmuyor ki deneyde. Yani bir de deneyin hiçbir düzeneği gerçek hayatla alakası yok ve deneyde mekanizmalar kullanılıyor, bir akıl var. Yani ilker atmosferde olmayan gazları kullanıyorlar bir kere. Burada bitiyor. Ondan sonra bir düzenek kuruyorlar. Amino asitler oluşur oluşmaz oksijen olan ortamdan onları izole ediyorlar. Doğada böyle bir mekanizma yok. En sonunda oluşan amino asitlere bakıyoruz. Sağ elde amino asit. Bunlar zaten canlılık oluşturmuyor. Yani burada onlar bir deney düzeneği kurduklarını zannediyorlar Allah'a inkar etmek için ama Allah bambaşka bir düzen kuruyor. Yani Allah ayetlerinde de bildiriyor zaten bunu. Şeytanla Allah'a sınırım. Onlar inanmayanlar bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor Allah. Âl-i İmrân suresi 54. ayette.
İnsanları kandırmaya yönelik evet. Düzen kurmuşlar orada. Deney düzeneği kurmuşlar.
Deney yani Allah'ın varlığını ispatlıyor.
Tesadüfi değil, Allah'ın varlığını ispatlıyor zaten. Evet, yani tesadüfen olamayacağım. Bakın şimdi DNA'nın yapısındaki komplekslik devam ediyor tabii. Bakın DNA'nın özel katlanma biçimini görüyoruz burada. %50'si sağ milyonlarca nükleotitin, %50'si sol elli olurdu. Yani tesadüfen olsaydı mutlaka sol elli olması lazım gelirdi. Böyle değil. Bakın özel olarak DNA gördüğümüz şekillerde katlanıyor. Ve yani çok olağanüstü bir yapısı var. Kromozomu oluşturuyor. Yani defalarca katlanarak kromozomun oluştuğu bir yapı var. Canlılarda söz edilen bu uyum olmadan, yani sadece sağ elli olan nükleotitler kullanmadan ve sol elli amino asitler DNA ve enzimler görevini yapamaz, canlılık hiç oluşmazdı. Yani bu tamamen Darwinizm'in bütün safsatalarını, tesadüf iddiasını ortadan kaldırıyor zaten ve kusursuz bir düzen olduğunu gösteriyor. Şimdi bakın kromozomların nasıl oluştuğunu gösterecek. Eğer DNA'yı oluşturan tüm parçalar sağ elli olmasaydı bu helix şekli olamayacaktı. Bu yüzden işlevsiz olacaktı.
Helix sarmal yani. Sarmal evet. Bir şekilde olmuş olacaktı. Evet.
Dönerek çıkan merdiven gibi. Bakın özel olarak imal edilmiş proteinler var. Bu proteinlerin etrafında sarılıyor. Serdar Hocam da anlatmıştı. Bunların da çok özel yapıları var. O da bir iman hakikati değil mi? Hareketli dinamik bir yapıları var. Neresi kodlanıyorsa hareket ederek o bölgeyi açığa çıkartan bir mekanizması var. Yani mükemmel bir yaratılış var burada. Bakın görüyorsunuz üzerinde sarıla sarıla devam ediyor. Tamam, evet.
Şimdi evrimciler böyle evrimcilere sorulduğu zaman hayatın kökeni, canlılık nasıl başlamıştır? Bununla ilgili nedir? Elinizdeki delil dediğiniz zaman Miller deneyi zaten bunu ispatlıyor deyip işin içinden sıyrılıyorlar hemen. Yani Miller deneyi bunu ispatlıyor. Başka bir açıklama var mı? Yok. Miller deneyini gördük şimdi. Neyi ispatlıyor? Yani bir proteinin bir hücrenin oluşmasını ispatlıyor mu? İspatlamıyor. Canlılıkta kullanılan solerli amino asitlerin oluşumunu ispatlıyor mu? İspatlamıyor. O zaman nasıl yani? O zaman sen yalan söylemiş oluyorsun.
Yani bu şuna benziyor. Bir tuğla gördüğünde şehrin kendi kendine oluşacağını zanneden böyle ahmak insanlar gibi. Yani bir mesela İstanbul gibi kompleks bir şehir. İçine bütün ulaşımıyla, binalarıyla, işte akıllı binalarıyla, metro sistemleriyle, köprüleriyle. Yani bu böyle bir yerde bir insan tuğla gördüğünde tesadüfen oluştuğu kanaatine varır mı? Olmaz. Kaldı ki yani Cihat Hocam'ın dediği gibi yani işin içinde bir sürü iş var. Yani o proteinlerin katlanması gerekiyor. Amino asitlerin mesela şimdi amino asitlerin doğada oluştuğunu iddia ediyor. Ki madem bu kadar böyle kolay oluşabilen bir şey. Hücrelerde de öyle olsaydı. Hücrelerde bu tarz uyduruk deneylerle mi amino asit üretiliyor? Öyle değil. Amino asitlerin üretimi için de enzimler gerekiyor. Ve enzimler de amino asitlerden yapılma zaten. Yani bir bütün halinde olduğu çok açık. Değil mi? Onlarca
yaratılmış olması gerekiyor.
Evet, inşallah. Bu nükleotitler için de öyle, DNA'nın harfleri için de öyle. Onların da üretiminde enzimler gerekiyor. Nitekim o enzimlerden bir tanesinin eksikliğinde hücre ölüyor. Yani DNA harfleri üretilemiyor, amino asitler üretilemiyor. Dolayısıyla mükemmel bir şekilde sistemin tam olarak olması gerekiyor.
Her şeyde kusursuz. Bir tane protein çekseniz, o binlerce işleyen proteinden bir tanesini çekseniz, o zaman zincirleme reaksiyonlarda bunlar işleyen bir canlılık var hücrenin içinde. Bir tanesi çekince o zincir reaksiyonlar duruyor.
Evet.
Başı var, sonu var ama ortasında bir şey eksik diyelim. Tek bir tane. O zaman sistem canlılığını yitirmiş oluyor.
Doğru. Bakın şimdi Serdar Hocam dedi ki bunlar dedi çok ahmaklar dedi. Ben buna katılmıyorum. Bunların bir kısmı ahmak değil, yalancı bakın neden. Şimdi Urey'in bir itirafı var bu deneyle ilgili. Deneyi yapan Harold Urey diyor ki, deneyi yapan kişi. Yaşamın kökeni konusunu araştıran bizler bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim. Hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz. Evrim olamaz diyor. Kim söylüyor bunu? Harold Urey. Urey Miller deneyini yapan. Hepimiz bir inanç ifadesi olarak yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleştiğine inanıyoruz. Fakat kompleksliği o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor. Yani biliyor aslında evrim falan olmadığını.
İnanıyoruz fakat, diyorsun.
Evet. Zaten. Yani işte konu bu zaten. Yani bu önde gelen Darwinistler mutlaka biliyorlar Darwinizmin geçersizliğini.
Şimdi çünkü içine, evet. Ben de şunu ekleyeyim o zaman. Miller böyle söylediyse yine cansız maddelerden canlı üretmeye kendince çalışan bir bilim adamı var. Rus bilim adamı Oparin. Bunu da evrimciler kaynak olarak gösterirler sık sık. Kendi ifadesi hatta Hayatın Kökeni 1936 yılında yayınladığı bir kitabında şöyle diyor. Maalesef hücrenin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyor Alexander Ilyich Oparin, Rus bilim adamı. Artı başka bir sözü daha var, onu da aktarmak istiyorum. Hücrenin içindeki kompleksliği daha detaylı olarak gözlemlemiş, şahit olmuş ve bakın şöyle anlatıyor hücrenin içindeki kompleksliği, proteinlerin yapısını. Yine aynı kişi Alexander Ilyich Oparin. Evrimci olmasına rağmen diyor ki, en basit gibi görünen maddeler bile, yani proteinler, alabildiğince kompleks bileşikler ortaya koyarlar diyor. Bunlar hassas olduğu apaçık yapılanmalarıyla her bir ayrı madde için spesifik olan binlerce karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojen atomundan meydana gelirler. Yani atomların, şuursuz atomlar bir araya gelmiş bir kompleksliği oluşturmuş diyor. Protein yapısını inceleyen bir öğrenci için atomların protein molekülü içinde bir anda böyle bir yerleşimi, dizilimi, Virgil'in Aeneid destanının harflerini oluşturan harflerin kazara bir araya gelmesiyle oluşturması kadar imkansızdır diyor. İmkansızdır dedikten sonra hala evrimi savunmaya devam ediyorsa bu insan gördüğü gerçeklere rağmen yalan söylediği içindir.
Tabii. Tabii.
Şimdi. Yani gerçekleri örtbas ettiği içindir. Neden? Çünkü evrim teorisi bir dogma olarak savunulur da o yüzden. Bir ideoloji olarak benimsenir, bir din gibi yaşanır. Ona karşı herhangi bir gerçek ortaya çıktığında hayır ben bunu kabul edemem der. Ne kadar gerçek olursa olsun. Biz evrimcilerde bunu görüyoruz. Bakın proteinin yapısını çok iyi incelemiş. Çok iyi biliyor cansız maddelerin hiçbir şekilde o kompleks yapıları bir araya getirmesini tesadüflerle açıklanamayacağını kendisi anlatıyor zaten. Ve ne diyor? Diyor ki bunlar diyor bir anda oluşması lazım diyor. Bu kadar atomun belli bir dizimi oluşturması ve bir anda bunun olması lazım diyor. Gerçek bu çünkü. Bakın çok detaylı olarak bilen bir bilim adamının kendi sözleri bu. Bir anda kompleks bir yapının bir anda oluşması zaten yaratılış demektir.
İnşallah.
Bir anda yaratılış, kusursuz bir şekilde yaratılış. Tesadüfün olmadığı bir dünya tabii ki Yüce Rabbimizin kusursuz yaratışına gösteriyor.
İnşallah. Şimdi atomların bir araya gelmesi diyor da, şimdi o atomların her bir çeşidi, diyelim 100 küsur element var değil mi doğada? Evet. O atomların vücudumuzda kullanılan her atom için özel bir sistem var. Yani bu böyle rastgele hiçbir şekilde mümkün değil. Mesela demir, bakır, işte azot, fosfor. Bunların her birinin hücreye kazandırılması, ilgili yerlerinde görev yerlerinde, aminosit, aminosit, nükleotit, nükleotit, oralarda doğru yerlerine eriştirilebilmeleri, bağlanabilmeleri için bir sistem gerekiyor. Evet. Taşıyıcı proteinler gerekiyor. Hücre kapısında onlara özgü kapılar gerekiyor. Eğer fazlaysa almayacak şekilde düzenleniyor. Azsa o kapılardan üretiliyor, zarlara gönderilip içeri alınıyor. Fazla miktar eğer hücrenin içinde bulunuyorsa ona uygun depo molekülleri üretiliyor. Eğer molekülün içine monte edilmesi gerekiyorsa ona özgü enzimler var. Bunu sayısız örneğine verebiliriz, vereceğiz de inşallah. Dolayısıyla hayatın bir bütün halinde yaratılması bir zorunluluktur. Nitekim o enzimlerden, görevli enzimlerden bir tanesini çektiğinizde hayat çok ciddi problemlere sebep oluyor. Mesela demirin depo edildiği moleküller var. Birkaç tane. Sadece özelliği, yani demir çok hassas, aşırı hassas bir molekül. Hücrenin içinde serbest radikal dediğimiz saldırgan terörist ajan moleküllere oluşmasına sebep oluyor. Bunlar DNA'ya, proteine, yağlara zarar veriyor. Dolayısıyla Allah özel bir sistem yaratmış. Proteinler yaratmış. O proteinlerin içinde depo ediliyor. Bu olmazsa sadece yani bütün o demirle alakalı 400 kadar gen tespit edildi. Bir tane depo molekülü olmazsa o demir bütün hücreyi ölümüne sebep oluyor. Yani zarar görmesine sebep oluyor. Dolayısıyla yani sistemin mükemmel halde tam olarak yaratılmış olması yani çok makul ve aklın gereği ve bir gerçektir. Yani diğer türlü yani böyle insanları demagojiyle kandırmanın hiçbir gereği yok. Cihat Hocam proteinlerle ilgili bir ustan bahsetti. Proteinler üretiliyor dedi ve her birinde farklı görev yerleri var. Şimdi onunla alakalı bir sistem var burada. Mesela protein üretildi. Protein için özel raylar var. Bu raylar yoluyla görev yerlerine eriştiriliyor. Proteinlerin görev yerlerine eriştirilmesinde de başka proteinlere ihtiyaç var. Mesela burada şunların her biri taşıyıcı proteinler. Gelen proteini bir sonraki arkadaşları olan proteinleri veriyorlar. Onlar bir sonrakine veriyorlar, bir sonrakine veriyorlar. El ele bir zincir halinde bir iletim söz konusu. Bu zincirde bir eksiklik, yani protein aminosinin varlığından bahsetmiyoruz. Protein varlığından bahsetmiyoruz. Proteinin üç boyutlu yapısından bahsetmiyoruz. Proteinin görev yerini sadece iletiminden bahsediyoruz.
Taşınmasından.
Taşınmasından. Yani tek arada bir tane eksik olduğunda proteinler görevlerini yapamıyorlar. Çünkü görev yerlerinde olmuyorlar. Aksine böyle durumlarda proteinler lüzumsuz bölgelerde birikiyorlar, hastalıklara sebep oluyorlar. Bunun örnekleri de var. Dolayısıyla proteinle ilgili Allah o kadar mükemmel bir sistem yaratmış ki neresine baksanız bir mucize. Ya tesadüf hakikaten yani böyle bir insan 3 yaşındaki çocuk demez yani.
Evliler ya gerçekten yani gülmenin dışında başka bir şey kalmıyor. Çünkü burada ne diyorlar biliyor musunuz? Bir daha hatırlatalım onu. Diyorlar ki hücre böyle bir şey geliştirdi diyorlar. Yani kendi içinde geliştirdi.
Hücre ya kendini işte, yaptı demiş ya da oluyorlar.
Bilmem hangi hayvan işte bu sistemi kendi içinde ihtiyaç duydu ve bunu geliştirdi. Yani hücre nasıl geliştirsin? Hücre nereden bilsin o proteinin hücre zarının neresindeki hangi proteine ait bir yapı olduğunu ve oraya taşınması gerektiğini. Bunun içinde çekirdeğinde böyle bir bilgiyi icat etsin. Bakın icat yani sıfırdan üretsin. Yani sıfırdan böyle bir bilginin gereğini bulsun ve bu bilgiyi yerleştirsin kendi çekirdeğine. Sonra da bu çekirdekteki bilgiye göre üretim yapıp, ilgili protein üretip o hedef proteini sırf taşısın. taşıma proteinini üretmek için böyle bir bilgiye ihtiyaç var. Nereye taşınacağını da biliyor. Yani hücre o zaman, yani bizim hücreye o zaman evrimciler ne diyorlar biliyor musunuz? Onu da yani söyleyelim bari buraya kadar gelmişken. Diyorlar ki hücreye şey yapmak lazım, takdir etmek lazım diyorlar hücreyi. Yani bugün izledim bir belgesel, böyle söylüyor. Hücreyi takdir etmek lazım diyor Haşa. Hücre ne ki? Hücre zaten cansız. Aklı mı var? Kendi karar mekanizması mı var? Kendi mi düşünmüş, etmiş bunları? E tabi yani o zihniyette düşünürse, derse ki işte hücre bunu geliştirdi diyorsa tabii ki hücreyi takdir edecek.
İlahılığa kadar götürülmesi gerekiyor.
Öyle zaten. Maddeyi ilah edinen zihniyet işte bu. Yani böyle işte balta girmemiş ormanlarda bulursunuz hani böyle bazı insanlar, işte totemleri vardır, işte güneşe taparlar, işte ağaca taparlar, nehir tanrısı vardır haşa, işte yıldırım tanrısı vardır haşa. Bu tip şeylerden korkarlar, ürkerler, onlara güç atfederler. Detaylı düşünmedikleri için veya neyse işte. Ama bakıyorsunuz bunlar daha farklı değil. Yani böyle zihniyetteki insanlar istedikleri kadar bilmem hangi üniversitede, İngiltere'nin ister bilmem veya dünyanın başka hangi üniversitesinde nerede ne kadar maaş alıyorsa alsın. Yani hiç önemli değil. Böyle bir mantıksızlık ortaya koyuyorsa bu kişi, buna gülmek gerekiyor.
Yazacağım,
hücreyi takdir ediyor.
Sen şimdi anlatırken aklıma bir örnek geldi. Şimdi bombardıman böceği diye bir böcek var. İşte vücudun içinde belli kimyasallar var. Farklı yerlerde duruyorlar. Bu kimyasallar bir araya geldiğinde bir patlama oluyor. Evet. Ve de bunu tam düşmanı geldiğinde onun üzerine doğru bu kimyasalları birleştirerek patlatıyor ve karşı tarafı yakıyor bu. Şimdi evrimcilerin söylediği şey şu olmuş oluyor. Yani bu canlı kendi vücudunda bunu geliştirmiş olması gerekiyor. Yani evrimcilerin iddiasına göre. Şimdi o zaman bu böcek, küçücük böcek bunu geliştiriyorsa o zaman biz niye geliştiremiyoruz? Mesela bu bayanlar işte geç saatlerde çıktıkları zaman ellerinde biber gazlarıyla dolaşıyorlar değil mi? Yani bir şey olmaması için.
Evet, doğru.
O zaman bizde öyle bir metot varsa mesela vücudumuzun içerisine
biyolojik silah gibi
yerleştirelim. Ondan sonra böyle bir hırsız geldiği zaman mesela elimizi sadece böyle yüzüne tutup bekleyelim. Üzerine doğru böyle bir kimyasal bir şey fırlatsın.
İstediğimiz yerden, istediğimiz kombinasyonda özel kimyasallar belli hızla çıksın.
Evrimcilerin bunu yapması lazım o zaman. Bunu ispatlayacaklar yani. Kendi vücutlarına böyle değişik bir sistem yerleştirmeleri gerekiyor. Kendi iradeleriyle, kendi güçleriyle. Yapamıyorlarsa o zaman susacaklar yani. Başka bir açık olsun.
Yani bu tesadüf hakikaten çok büyük zırva. Yani bir yerde okumuştum. Şimdi protein üçe katlanmasından bahsettik. Hakikaten protein zinciri çok özel biçimlerde üçe katlanıyor. Özel eklemeler, ilaveler yapılıyor ve bu işi görevli özel enzimler var. Bilim adamları bu proteinlerin üçe katlanma ihtimallerini bilgisayarda simülasyonunu yapmışlar. Bir bilgisayar bir proteinin katlanma simülasyonlarını sürekli olarak çalıştığı takdirde ne kadar zamanda şey edebiliyormuş biliyor musunuz? 100 senede. Bakın tek bir bilgisayar bir proteinin katlanma ihtimalleriyle ilgili bütün vaktini ayırsa 100 senede o ihtimalleri sıralayabiliyormuş. Hücre için ne kadar çabuk oluyor bu? Saniyeler hatta dakikalar içerisinde bitiriliyor değil mi? Protein hazır hale getiriliyor böyle özel mekanizmalarla. Şimdi bakın bilgisayar olduğu halde yani bilgisayar bir akıl ürünüdür değil mi? Çok bilinçli olarak çalışır. Yani bir ihtimali hesaplar ve ondan sonra o hafızasında biriktirir onu ve olmadık başka ihtimali hesaplayarak 100 senede tamamlayabiliyor. Değil mi? Bu işin özel imal edilmiş bir bilgisayar gerekiyor. Yani bir akıl gerekiyor. Bunu hücre içerisindeki enzimler anında yapıyorlar. Ve bir hücre, protein tek bir şekilde katlandığı zaman işlev görebiliyor. Mesela öyle hastalıklar var ki bakın. Alzheimer hastalığı, ondan sonra kistik fibroz diye genetik bir hastalık var. Akciğerlerinde ağır bir rahatsızlık meydana geliyor. Öldürücü bir hastalık. Alzheimer'da biliyorsunuz. Bunamanın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Huntington, Parkinson gibi beyinle ilgili hastalıklarda ve önemli zeka geriliği böyle beyinde fonksiyon bozukluğuna sebep olan hastalıklarda hep proteinlerin üçe katlanmasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor. Bakın en ufak bir aksaklık hassas öyle bir hastalık meydana getiriyor ki yani insanı alt üst ediyor ve ölümüne sebep oluyor.
Mesela bu deli dana hastalığının da kökeni bu olduğu tespit edildi. O virüsler yanlış katlanmış proteinler yoluyla diğer bir sürü proteine zarar veriyorlar.
Prionlar. Yani
prionlar yoluyla.
Biraz daha farklı.
Prion. Evet. Zaten o yanlış katlanmış proteine verilen adı.
Bakın bu kadar hassas bir mekanizma var. Bunu tesadüf. Bir bilgisayar 100 senede yapıyormuş. Yani bunun artık Lambacım yok ki yani.
Biz sadece ihtimalini çıkartıyoruz.
İhtimalini çıkartıyor,
evet. Yaptığı başka bir şey yok, evet. Yani proteinle ilgili bir bilgi üretmiyor. Başka bir şey üretmiyor. Teker teker sadece ihtimallerini
nereden
çıkartıyor.
Nereden biliniyor hücre içinde yani? Bu insan düşünmez mi bunu? Yani bunu tesadüfe bağlar mı? Sonsuz akıl sahibi yaratıcının varlığına bağlar. Bir tek protein için tek bir ihtimal var. O ihtimali yapacak enzimler orada hazır, proteinler hazır ve onlar da onu yapıyorlar. Ya bu muazzam bir yaratılış yani, böyle değil mi?
Maşallah. Ben size bir örnek vereyim. Az önce Serdar Hocam da bahsetti. Mesela hem o şeyin içinde oksijeni bağlayan moleküller var. Mesela demirin olduğu hem proteini var hemoglobinin içinde. O mesela çok özel bir yapıya göre üretilmiş. Kusursuz bir üretimi var inşallah. Allah ya tabii ki yaratıyor. Ve ne kadar hayati bir şey. Bakın tek bir eksiklikte, bakın neler nasıl çalıştığını, evet, görmek açısından size göstereyim. Bu konuda hazırlanmış bir video var. Şimdi burada damarlarımızın şimdi içindeki şeyi görüyoruz. Kırmızı kan hücrelerinin nasıl şey taşıdıklarını göreceğiz. Oksijeni taşıdıklarını göreceğiz. Şimdi bu aslında bağırsağın içindeki kılcal damarlar örnek olarak alınmış şu anda. Bakın bir taraftan kırmızı kan hücreleri gidiyor, sonra ileriden geri dönecekler. İlgili hedef noktada oksijen bırakıp karbondioksidi alacaklar. Hedef dokuda, ihtiyaç duyulan yerde ve sonra geri dönecekler işleri bittiğinde. Bakın, kırmızı kan hücresinin içine girildiğinde, yani al yuvarlarının içine girildiğinde, bakın burada oksijen moleküllerini etrafta saçılır vaziyette görebiliyorsunuz. Animasyon tabii bu. Bakın burada çok özel bir yapı var. Burayı kaçırmamak gerekiyor. Burada bir demir molekülü var hem proteini içinde ve bu ortadaki, biraz tekrar geri alıp göstereceğim size, oksijen molekülünü serbest bırakıyor ihtiyaç olduğu zaman. Ama bir yere kadar, bakın burada demir var, burada da başka bir molekül var yine aynı şekilde. Çok özel bir kompleks bu. Ve ortada kesin kovalent bağ yapmamış olan tek bir oksijen molekülü var. Ve bu oksijen molekülü ihtiyaç duyulan yerde, yani oksijen oranının az olduğu bir ortama girildiğinde, al yuvar ve hemoglobin, içindeki hemoglobin bu oksijeni serbest bırakıyor, dışarıya bırakıyor. O kadar hassas bir ayar ki bu. Bakın hiçbir şekilde tesadüfe yer var mı burada? Yok. Ve ne kadar hayati bir şey. Oksijen. Oksijensiz hayat olur mu? Olmaz. Ne hayvanlar ne bitkiler. Bitkiler tabii ki fotosentez yapıyor. Hiçbir hayvan yaşayamaz. İnsanlar dahil olmak üzere. Bakın tekrar gösterelim bu videonun o ilgili hassas oksijenin salınması noktasını, anını. Bakın oksijen bir anda bırakılıverdi. Arada hiçbir kovalent bağ yok. Sabit değil ama ortada özel bir dengede tutuluyor oksijen molekülü. İhtiyaç olduğu an bırakılıveriyor. Buradaki o tüm 3 boyutlu yapıyı gördük. 3 boyutlu yapı buna hassas bir şekilde, bunun olması için özel olarak tasarlanmış ve özel olarak yaratılmış. Allah'ın tabii tasarlamaya tabii ki ihtiyacı yok. Biz anlayalım diye söylüyorum. Çünkü burada bir mühendislik harikası var mı? Var. Bir dizayn harikası var mı? Var. Bunu anlayalım diye söylüyorum. Burada gördüğünüz bütün yapılar, bu moleküllerin işte 3 boyutlu yapısı, her şey buna göre hassas bir şekilde ayarlanmış.
İnşallah.
Tesadüf kesinlikle yok.
İnşallah. İnşallah. Şimdi inşaat var. Hücrenin içinde büyük bir inşaat var. Yani böyle kimya bilgisi ayrı. Bu mesela mükemmel bir kimya bilgisi gerektiriyor. Evet. Hücrenin içinde mükemmel bir inşaat bilgisi de var. Yani mesela değil mi, mimari harikalar yapılıyor devrimizde. Büyük bir birikim gerektiriyor. Bilgi birikimi, teknik birikim. Bizim hücrelerimize de öyle. Yani mesela damarlardan bahsettin. O damarlar neticede hücrelerle yapılıyor. Gevşek olsa kan etrafı gidecek. Sert olsa esnekliğini kaybedecek. Az veya çok şey yapamayacak. Sıvı götüremeyecek. Mesela burada şöyle ilginç yapılar var. Mesela taşıma kanalları, bitkilerde taşıma kanalları. Yani bunun oluşturduğu, bunların her biri küçük, yani nanometre düzeyinde atomlarla yapılıyor. Yani mükemmel bir içerik. Tuğlayı mesela bir araya getiriyorsunuz değil mi? Binlerce tuğlayı bir araya getiriyorsunuz, bir bina yapıyorsunuz. Burada minnacık atomlarla harika borular düzenleniyor. İşte veya bir puzzle gibi birbirini tam olarak çevreleyecek yapılarla bir yüzey yapılıyor. Mesela bunlardan, yani şunun yapımında kullanılan moleküllerden bir tanesini inceleyelim. Yani veya bu tip yapılarda. Kolajen denilen bir protein var. Şimdi kolajen hücrenin yüzeyin hücrenin içinde de değil. Ana olarak hücrenin üstünde yani zarın üzerinde kullanılıyor. Bunun üretiminde bir zincir üretiliyor. Buna pro-alfa zinciri deniliyor. Bunun son halindeki şemasını burada görüyorsunuz. Burada bir sürü şu moleküllerin bir araya getirilmiş olması yatıyor. Peki bu nasıl yapılıyor? Normalde proteinler işte ribozomlarda üretiliyor diyoruz ama yeterli değil. Onlar da ek mühendislik gerektiriyor. İşte post-translation modification demiştik endoplazmik retikulumda. Yani ribozomdan sonra ek böyle işçiliklerden geçilmesi gerekiyor. Şimdi bu işçiliklerden bir kısmı şeker molekülü ekliyor, bir kısmı başka bir molekül ekliyor.
Yani üretim bir anda olmuyor.
Olmuyor.
Pek çok aşaması var. Evet. Daha sonra gelip şekillendirme var ayrıca.
Evet, inşallah.
Çeşitli aşamalarda yani bu şekillendirme.
Evet, bu bir seri üretim bantında evet. Robotların ufak ufak değişiklikler yapmasına benziyor. Ondan sonra bu ufak değişikliklerle beraber 3 tanesi birbiri içinde bir örgü halinde diziliyor. Yani bir anneler kız çocuklarının saçını nasıl örerler, onun gibi böyle bir imkan oluyor. Ama bu değişiklikler olmasa, şeker molekülü ve işte bu diğer ufak molekül eklenmezse bu zincir olmuyor. Ondan sonra bu hücrenin yüzeyine bırakılıyor. Orada yine başka enzimler kesiyor ilgisiz yerlerini proteinlerin. Sonra bu üçlü yapılar arasında ek köprüler kuruluyor ve neticede şöyle muazzam bir iplik oluşturuluyor. Ve bu sadece proteinlerden biri. Onun dışında esneklik sağlayanlar var. İşte ne bileyim baskıya karşı direnç sağlayanlar var. Yani böyle çeşitli çeşitli görev gören maddeler var. Her birinde de burada gördük bir sürü enzim gerekiyor. Bir sürü madde gerekiyor ve bunların bir organizasyonu gerekiyor. Bu ara aşamalardan bir tanesindeki bir eksiklik, yani herhangi bir eksiklik çok ciddi hastalıklara sebep oluyor. Mesela önceki gün gördük filmini, yürüyemiyor adam. Yani yürüyememesinin sebebi bu tarz bu aşamalardaki enzimlerden, proteinlerden birindeki yokluk da değil. Orada yapılan değişikliklerden birinin eksikliği. Bu olmadığında bütün vücut etkileniyor. Dolayısıyla yani hayatın bir bütün halinde yaratılmış olması kesin bir zorunluluktur. Yani bunun aksi mümkün değildir. Yani artık bu kadar bilgiden sonra kimsenin herhalde böyle bir iddiası olamaz yani.
İnşallah. Video var, gösterelim mi?
Gösterelim.
Şimdi genel olarak şunu söyleyelim. Yani işte evrimciler çıkıyor sürekli televizyonda bir şeyler anlatıyorlar. Ondan sonra internet ortamında da çok fazla işte kendi sitelerinde bir şeyler yapıyorlar. İşte yorumlar yazıyorlar falan. Şimdi şöyle evrimin milyonlarca delili var gibi böyle enteresan bir cümleleri var. Yani sürekli olarak delil sorulduğu zaman evrimin milyonlarca delili var. Yani bunun haricinde başka bir açıklama yok ama. Yani milyonlarca delil var sadece. Mesela Ender Elvacıoğlu'nun katıldığı bir program vardı. Darwin zamanında delil var mıydı diye soruyorlar. Orada on binlerce delil olduğunu söylüyor. Darwin zamanında bir de. Yani normal zaten bilimin çok az geliştiği ilkel bir döneminde on binlerce delil olduğunu söylüyor ve sürekli yalan söylüyorlar. Çünkü yani bu evrimi gerçekten bir din olarak savunuyorlar. Yani bilimle alakaları yok. Şimdi onunla ilgili bir video var. C.R. Şengör'e Big Bang hatırlatılıyor. Evrenin yoktan var olduğuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Bakın ne düşünüyor.
Ses açıyor.
Sesi biraz az.
Anlaşılıyor mu ses abi?
Şimdi biraz sesi kısıktı gerçi bunu. Biz söyleyelim ne olduğunu. Sonra daha sesi açık bir şekilde gösteririz. Diyor ki, bakın diyor, Big Bang bir teoridir diyor. Yani kanıtlanmamıştır tarzında bir açıklaması var.
Oradaki... Yok, teori doğru. Yani ispatlanmış bir şey Big Bang.
Yok yani...
Bilimsel teoriler öyle olur zaten. Önce bir hipotez ortaya atılır. Hipotez kanıtlarla yani deneysel ve gözlemsel kanıtlarla desteklenirse teori olur. Hı-hı. Big Bang teoridir hakikaten. İspatlanmıştır çünkü.
Evet. Sonra diyor ki ben Allah'a inanmadığım için onu almak zorunda değilim diyor. Yani şimdi Big Bang'i kanıtlayan çok fazla sayıda delil var. Yani gözlem yapıyor mesela Edwin Hubble evrendeki tüm yıldızların genişlediğini, hatta birbirlerinden de uzaklaştığını sürekli buluyor.
Evrenin genişlediğini
ortaya koyuyor. Şimdi sürekli genişleyen evrende geriye gidildiği zaman tek bir parçada toplanması gerekiyor. Onun haricinde evrende hidrojen ve helyum oranı var. Şimdi eğer evren sonsuzdan beri var olsaydı hidrojen tamamen helyuma dönüşmesi gerekirdi. Ve evrende de halen daha hidrojen ve helyum ikisi de bulunduğuna göre demek ki evrenin bir başlangıcı olmuş
oluyor. Oranları da 14 milyar yıllık bir geçmişle tutarlı. Aynı zamanda kozmik fon radyasyonu var. Uzayın her tarafında eşit olarak dağılan Big Bang'in 300 bininci saatinden itibaren yayılan bir radyasyon bu. Ve her tarafında yayılmış olarak var. Aynı zamanda bunun polarize olduğunu düşünüyorlardı, olması gerektiğini. Onun da polarize olduğu 2000'li yıllarda o da kanıtlandı. Yani çok önemli kanıtlarla ispatlandı. Zaten bugün artık Big Bang'in olmadığını iddia eden bir fizikçi yok. Bütün fizikçiler,
evet, kimse yok.
Hepsi kabul ediyor. Dolayısıyla yok, kabul çok edilen bir gerçek. Ama evet, hakikaten bu şimdi Celal Şengör'ün bunu kabul etmiyorum demesi, bakın değil mi?
Kendi
ne kadar önyargıyla bilimsellikten uzak olduğunu ve bilgisiz olduğunu gösteriyor. Yani onun amacı orada bilim yapmak değil. Onun amacı bu pagan dinini, değil mi, batıl dinini savunmak. Onun için gerçeklerden uzak duruyor. Değil mi? İnanılmaz akla hayale gelmedik uydurma şeyler anlatıyor yani burada. Yaptığı bu, bundan ibaret. Dolayısıyla bir pagan rahipliği yapıyor. Bakın bilim adamlığıyla alakası yok. Çünkü bilim adamı deneyleri de, yani bilimsel gerçekleri kabul eder. Bilim adamı ben Big Bang'e karşı oluyorum der mi? Evet. Yani sırf bu saçmalığı savunmak adına, ya pagan rahipliği yapmak adına, değil mi? Orada bir takım işte komiklikler falan yaparak böyle. Evet.
Allah da bizden kesin kanıtlara inanmamızı istiyor ve eğer biri bir iddia ile geliyorsa ondan kesin kanıtı ortaya koymasını istememizi bize emrediyor. Bakın Enbiya suresi 24. ayette şöyle Allah buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki kesin kanıtınızı getirin. İşte benimle birlikte olanların zikri, kitabı ve benden öncekilerin de zikri. Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyorlar, bundan dolayı yüz çeviriyorlar. Gördüğümüz pek çok örnekte, evrimci örneklerde hep şunu gördük. Bakın, bir kesin bir kanıt yok. Ortaya koydukları bir kanıt olmadan varsayımlara inanıyorlar, masallara inanıyorlar, kendi hayallerinde kurdukları işte ilahlara tapıyorlar. Bu böyle olmuş olabilir de, böyle de olmuştur da, böyle kendince de işte böyle iddialar ortaya koyuyorlar. Hiçbirinin bilimsel kesin kanıt olarak şey yapamayız, addedemeyiz, nitelendiremeyiz. Kendileri de zaten evrim teorisi diyorlar. Ki teori de değil işte, Oktay'ın bahsettiği hipotez safsası aslında. Yani. Teori safhasına, çünkü bilimsel deliller desteklemediği için, kanıt olmadığı için ortada. Tabii ki bir hipotez safhasında kalmış, bir iddiadan başka bir şey değil. Bir masal. Nasıl kurbağadan prens oldu diye dediği zaman birisi işte biz bu masaldır diyoruz. Bunu kanıtlayacak bir delil olmadığı için tabii ki. Evrim teorisi de daha farklı değil. Çünkü biz kesin kanıtlara göre hareket etmek durumundayız. Allah bizden bunu istiyor. Bakıyoruz protein kendi başına olamayacak komplekslikte bir harikalık sergiliyor. Hücrenin içindeki bütün mekanizmalar aynı şekilde. Her şeyin bir anda var olması ne demek? Yani bir Boeing 747 nasıl kendi başına bir anda var olamıyorsa tesadüfler sonucu. Onu yapan mühendisler varsa, onu dizayn eden işte bilim adamları varsa, onun uçuş teknolojisini onun üzerine adapte eden, deneme yanılma yöntemleriyle geliştirip de onu uçar hale getiren, motorunun bile binlerce ayrıntısı varken kanadının işte açıları hepsi ayarlanmış buna göre. İçindeki elektronik devreler, içindeki kabloların yerleri, gidiş yerleri vesaire. Aldığı yakıt, tekerleğinden şeyine kadar, kuyruğuna kadar, değil mi? Her şey nasıl hassas bir şekilde ayarlanmışsa, yani tasarlanmış ve buna göre imal edilmişse, hücreye baktığımızda, canlılara baktığımızda, bitki olsun, hayvan olsun, değil mi? Nedir? Burada bir kesin bir yaratılış var mı? Var. İşte kesin delil bu zaten. Biz İnşallah. Kesin delilden bahsediyoruz. Gerçekten, haktan bahsediyoruz.
Bu evet, çok
erimciler ise evet, hayallerden, işte ideolojik olarak ortaya koydukları masallardan bahsediyorlar. Evet.
Bakın bu polarizeden bahsetmiştim de şimdi onu açtım da bir şey okumak istiyorum. Şimdi yaygın bilimsel görüşe göre Big Bang'den sonra henüz madde oluşmamışken patlamanın ortaya çıkardığı ışın parçacıkları serbest elektronlarla etrafa yayılıyordu. Bu henüz madde oluşmamışken. Tahminlere göre patlamadan yaklaşık 300 bin yıl sonra, bu benim demin söylediğim 300 bin saat dedim ama 300 bin yıl oluyor, düzeltiyorum. Bu elektronların bir araya gelmesiyle madde oluşuyor. 300 bin yıl sonra. Böylece fotonları dağıtacak serbest elektron kalmıyor. Madde oluşunca ışık ve maddenin çarpışması sonucu Madde oluştuktan sonra ışık ve maddenin çarpışması sonucu ışık parçacıkları polarize oluyorlar. Maddenin oluşmasıyla polarize olan ışın parçacıklarının radyasyonu işte, ya bu çok önemli bir delil, Big Bang'in delili. 14 milyar yıl sonra Antarktika'da kurulu Dassey teleskopuna ulaşıyor. Astronomi dergisi Scientific Teleskop'ta diyor ki, astronomlar kozmik fon radyasyonunun polarizasyonunu ölçmekle mikrodalgaların Big Bang'in kalıntıları olduğunu kesin olarak ispatladılar diyor. Bakın kesin ispatlanmış bir teori Big Bang. Evet. Science News manşeti, yani bu yine 2000'li yıllarda Big Bang doğrulandı. Gökbilim dergisi astronomi diyor ki Dassey teleskobunun sağladığı veriler daha çok kara enerjiden meydana gelen ve gizemli bir şekilde dışa doğru hızlanan bir evrenin teorik modellerini destekleyen ve giderek artan kanıt yığınına bir kaya daha ilave etti diyor. Yani bütün bilim dünyası bunu kabul ediyor. Evet. Celal Şengör hiçbir şey haberi yok hakikaten ya. Ben bu kadar bilgisiz olduğunu bilmiyordum yani böyle.
Evet.
Ya bu yani Darwin'i savunmak adına çıkan birinin bu kadar değil mi? Geçen günden o sperm yumurta ile ilgili bilgisizliği değil mi?
Evet.
Muazzam bir yaralış var halbuki. Aşama aşama anlattık. Big Bang'den haberi yok. Ara geçiş formundan haberi yok. Dinozoru ara geçiş formu gibi göstermeye kalkıyor. 3,5 milyar yıl önce oksijen yok diyor. Halbuki okside kayalar ve uranyum var değil mi? Oksitlenmiş demir ve 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarında oksitlenmiş uranyum var.
Ki bu bir görüş de değil, bir iddia da evet. Değil. Kesin kanıt bu.
Evet. Yani hiçbir şeyden haberi yok ya hakikaten. Hayret yani olarak... hakikaten hayret ettim. Yani evet. İnsan biraz bir şey bilebilir yani. Gene doğru söylemeyebilir ama biraz bir şey de bilebilir. Hiçbir şey bilmiyor ve doğru söylemiyor. Bu çok ilginç geldi
bana. Yani. Zaten şey... Konusu şova yönelik. Çünkü evrimcilere bakıyoruz artık. Belli bir süreden sonra olayın şova dökmüş oluyorlar. Yani Dawkins'in de mesela videolarında sırf showman şeklinde bir şov yapıyor. Şimdi videoyu biraz sesini düzelttik. Sesli dinleyebiliriz şimdi ne dediğini.
Bu bilgilerinin hepsi doğrudur. Yaratılış olduğuna ben inanmıyorum ama burada patlattık şimdi bakın şunu arz edeyim. Patlattık hikayesi bugün bir Big Bang teorisi mi? Bu bir teori. Çünkü biz ama yani ben Allah'a inanmadığım için onu almak zorunda değilim.
Ben Allah'a inanmadığım için onu almak zorunda değilim diyor. O zaman o senin kendi dinin olmuş yani oluyor. Başını, yani bilimle alakam evet. Yok diyeceksin o zaman. Ben bir başka bir pagan dininin mensubuyum.
Bunlar tabii özel yaratılan durumlar. Evet. Yani böyle evet. Bir insanın televizyona çıkması, bu şekilde Allah'ı reddettiğini açıkça ifade etmesi, ahir zamanda bize Peygamber Efendimiz'in 1400 önceden böyle ortamların olacağını haber verdiği, ahir zamanda yaşadığımızın kanıtı. Başka Allah'ın bir... adının açıkça İnşallah. İnkar edildiği bir devir gelecektir diye evet. Peygamber Efendimiz bildiriyor bize.
Evet, inşallah.
Şimdi Big Bang var. Big Bang'den sonra da Big Crunch'ın olduğu tespit edildi. Yani büyük çöküşün de olacağı. Yani evrenin her zaman sürekli bir genişleme içerisinde değil, en sonunda büyük bir çöküşle çökeceği de içerisinde bulundu. Şimdi bakalım Celal Şengör evrenin sonuyla ilgili ne diyor?
Sonuç olarak öyle bir sona gidiyoruz. Yani dünyanın bir sonu var. Ve tesadüflerden bahsettiniz. Muhakkak ki.
Bir dakika nereden biliyorsun?
Şimdi dünyanın sonu var diyor oradaki arkadaşımız. Celal Şengör diyor ki nereden biliyorsun? Nereden çıktı böyle bir şey diyor. Yani birazcık bilimi takip ederse kendisi, yani bilimsel makaleleri, ondan sonra gelişmeleri takip ederse, yani Big Bang zaten ispatlanmış durumda. Onun haricinde Big Crunch'la da zaten evrenin büyük bir sonu çöküş. Oldu evet. Ve büyük bir çöküşle de çökeceği zaten bulundu.
Bir şeye geçer misin rica etsem? Evet. Şimdi bakın Kur'an'da mucize olarak var Big Crunch. Maşallah. Big Crunch teorisi Big Bang'le başlayarak genişlemekte olan evrenin gittikçe hızlanarak içine çökeceğini öne süren bir teori. Teoriye göre evrendeki bu çöküş, evren tüm kütlesini kaybedip sonsuz yoğunluktaki bir noktaya dönüşene dek sürecektir. Yani bir noktadan başlıyor, bir noktaya gidiş. Evrenin yaratılışı Big Bang denilen büyük bir patlamayla başlamıştır. Bu kesin olarak ispatlandı biliyoruz. Allah zaten yoktan varoluşu bildiriyor. Big Bang Kur'an'da da var, Kur'an mucizesi olarak. Bilim adamları evrenin kütlesi yeterli miktara ulaştığında çekim kuvvetleri nedeniyle bu genişlemenin duracağını ve bunun evrenin kendi içine çökmeye, büzülmeye başlamasına sebep olacağını bildirmektedirler çekim kuvvetlerinden dolayı. Büzülen evrenin de sonunda Big Crunch yani büyük çöküş denilen çok yüksek bir ısı ve sıkışma ile sonuçlanacağını ifade etmektedirler. Bilim adamları bunu söylüyor. Bu ise bildiğimiz tüm yaşam şekillerinin yok olması anlamına gelmektedir. Stanford Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Renata Kalish ve Andre Linde'nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle. Evrenin akıbeti küçülmeye ve yok olmaya doğru gidiyor. Gördüğümüz ve daha uzaklardaki göremediğimiz her şey bir protondan bile küçük bir nokta halinde küçülecek. Sanki kara delik içindeymişsiniz gibi diyor. Çökeceğini yani bütün evrenin. Kara enerjinin en iyi tarifinin şu açıklama olduğunu bulduk. Aşama aşama negatif hale gelen bu kara enerji evrenin dengesinin değişmesine sebep olacak. Yani kara enerji evrenin dengesini değiştirecek diyor. Ve büzülüp çökecek. Fizikçiler kara enerjinin negatif enerjiye dönüşeceğini ve evrenin yakın bir gelecekte büzüleceğini biliyorlar. Bilim adamlarının söylediği bunlar. Şimdi bakın, Big Crunch olarak ifade edilen bu bilimsel varsayıma Kur'an'da şöyle işaret edilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bizim göğün kitabın sayfelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk yaratmaya başladığımız gibi yine onu bakın eski durumuna iade edeceğiz diyor Allah. Yani yaratmaya başladığımız gibi nasıl başlıyordu? Big Bang ile başlıyor.
Yokluktan.
Onu diyor eski durumuna iade edeceğiz diyor. Bu bizim üzerimizde bir vaittir. Elbette biz yapıcılarız. Enbiya suresi 104. Bir başka ayette ise göklerin bu durumu şöyle tarif edilmektedir. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucu kabzasındadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. Bakın özel bir ifade kullanılıyor burada. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. İşte Big Crunch teorisine göre başlangıçta olduğu gibi önce yavaşça fakat gittikçe hız kazanarak evren çökmeye başlayacaktır. Tüm bunların devamında ise evren sonsuz yoğunluk ve sonsuz ısıda sonsuz küçüklükteki bir nokta haline gelecektir. Tarif edilen bu bilimsel teori Kur'an ayetleriyle paralellik içindedir maşallah. Bakın 1400 sene önce değil mi evreni kainatı yaratan Allah. Big Bang Kur'an'da var. Aynı şekilde ayetlerde Big Crunch'a da işaret var değil mi bu bilimsel iddialara, teorilere. Celal Şengör'ün hiçbir şeyden haberi olmadığı gibi bilimsel gelişmelerden de haberi yok. Halbuki bakın Kur'an'da bu mucize olarak var. Yani Kur'an'ın hak söz olduğunu ispatlayan sonsuz delilden bir tanesi değil mi? İnşallah Kur'an'da bu mucizenin bildirilmiş olması. Dolayısıyla insanların iman edeceği bir dönem hızla geliyor inşallah. Bu gerçekler açığa çıktı. Bakın 20. yüzyıl, 21. yüzyılda.
Ayrı zamanda tabii.
Hocamız da Allah razı olsun. Kur'an mucizeleri kitapları var. Cilt 1, 2, 3. Yüzlerce böyle mucize var. Ve bütün bilimsel deliller çok açık bir şekilde Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Yani nereye baksak doğada değil mi? Proteinlere bakıyoruz, sivrisineğe bakıyoruz. İşte biraz önce hocamız şeyi gösterdi. Al yuvarlardaki hemoglobin yapısını gösterdi. Nereye baksak kusursuz bir yaratılışı ortaya koyuyor. Ve sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlıyor inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Bir ara verelim mi şimdi?
Evet inşallah.
Kısa bir ara vereceğiz. Birazdan tekrar devam etmek üzere.
Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Onur Hocam da bizlerle birlikte. Hoş geldin hocam.
Hoş bulduk.
Evet, biraz önce gördük. Darwinistlerin korkunç bir bilgisizlikleri var. Hem bilgisizler hem doğru söylemiyorlar. Yani bu tabii bilim adamı sıfatını ortadan kaldırıyor. Çünkü bilim adamı gerçeği söyler değil mi? Bilimsel delillere dayanır. Ne görüyorsa, ne buluyorsa onun üzerinden konuşur. Ve bütün bilimsel gerçekler de Allah'ın yarattığı gerçeğine götürüyor bizi. Celal Şengör'e baktığımızda bunun hiç böyle olmadığını görüyoruz. Yani bir pagan rahibi normal o pagan dinini savunmak adına ne hallere giriyor. Şimdi başka bir görüntüsü evet. Daha var onu izleyelim.
İzleyelim maymunların nasıl olup da yani maymunlar normalde eğik yürüyorlar. Evet. Yani dört ayak üzerinde yürüyorlar. Nasıl ayağa kalktığını ve insan gibi dik yürüyüşe sahip olduğunu kendi hayal gücüyle karışık bir şekilde, canlı, uygulamalı bir şekilde anlatıyor.
Tabi bu bir kere mümkün değil yani.
Bir
kere
var. Açık olarak
kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Sağında aslan gibi hayvanlar yürüyor. Aslan demiyorum da o zaman. Aslan benzeri. Aynı nişin de oluyor. Görüyor. Hayvanlar yürüyor. Şimdi sizin bu aslanlar kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok orada.
Ağaç yok.
O zaman sizin çok aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Bak ona. Çünkü otlar. Değil mi?
Süper komedi ya.
Tamam durdurabiliyoruz.
Şimdi burada ait. Evet. Yani resimler var göstereceğim.
Yani bu nasıl bir bilim anlayışı? yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bundan 5 milyon yıl önce samanların boyutu bilimsel olarak nasıl hesaplanıyor? Yani hayır, ortamda...
bunu bırakın bir kere. Yani her şey bir yana. Evet. Yani şu söylediğinin bilimle hiçbir alakası yok. Yani film bu yani böyle. Maymun güya otun arasında görmek için ayağa kalkmış yani. Böyle rezalet olur mu? Maymunun bir kere bakın. Bir vahşi hayvan yapısı genlerinde değil mi? Özel olarak kodlanmış olarak var. Binlerce proteini var. Nasıl kodlanmış? Eğik yaşamak üzerinde, dört ayak üzerinde dolaşmak şeklinde değil mi? Uzun kolları vardır, kısa bacakları. Bütün denge organı eğik yaşamaya ayarlıdır. Omurga ve leğen kemiğinin açısı, yapısı, yani toptan bütün iskeleti ona göre Allah tarafından yaratılmıştır. Bu hiçbir şekilde binlerce protein, DNA tamamıyla değişmeden başka bir canlıya, ayakta yürüyen bir canlıya dönüşemez. Yani binlerce proteinin ve genin olduğu gibi değişmesi gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten mümkün olmadığını bilim adamları da söylüyor. Mesela Robin Crampton diye bir İngiliz var. Şeyi söylüyor. Bilgisayarla bunlar şey yapıyorlar, deneme yapıyorlar. Şunu gösteriyorlar. İki ayaklılıkla dört ayak arasında bir ara yürüyüş mümkün değil. Karma yürüyüş. Şundan dolayı muazzam bir enerji kaybına yol açıyor. Karma yürüyüş olmuyor o yüzden. Ve canlıyı öldürecek düzeyde bir enerji harcamaya yol açıyor. Dolayısıyla bu artık kabul bir dahi edilmiyor. Ve iki ay, yani dört ayak yürüyen bir canlının ayağa kalkıp birdenbire iki ayaklı canlı olması değil de bir şey söz konusu değil. Bakın binlerce gende muazzam değişiklikler olması gerekiyor. Yani omurgası değişecek, leğen kemiği değişecek, denge organı değişecek, yarım daire kanalları değişecek, kol ve bacak yapıları değişecek, bütün yapısı değişecek. Böyle bir şey evet. Zaten mümkün değil. Yani bilimsel olarak da mümkün değil. Aklı da aykırı, vicdana da aykırı, her şeye aykırı. Orada birdenbire seyircinin önünde öyle ateşlenip çömelip ondan sonra ayağa kalkmakla evrim olmaz yani, böyle ispatlanmaz evrim.
Bir de dünyada zaten ağaçlar, bitkiler her zaman vardı. Hiçbir zaman ağaç yok dedi diye bir iddiada bulunmak çok komik bir şey zaten yani. Ağaç olmadığı bir dünya düşünemiyorum. O zaman yaşam olmaz.
Evet.
Ağaç yok diyor.
Şimdi burada tabii hemen şunu da söylemek lazım. Sen Oktar Hocam çok güzel anlattın nasıl olamayacağını, işte bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaların bunun olamayacağını anlattığını. Ama zaten olmadığının da kanıtı var. Ne var? 3.6 milyon yıllık insan ayak izleri var.
Evet.
Etiyopya'da Latoile bölgesinde saptanmış olan kanıtlar var. Onları göstereyim size. Bakın bunlar ayak izi. Yani gerçek insan ayağıyla yan yana konduğunda arada hiçbir fark olmadığı zaten açıkça görülüyor. Çıplak gözle de görülüyor. Bununla tabii yetinmemiş bilim adamları. Bakın bu konuda özel görüntüleme teknikleri kullanılarak, bugün biliyorsunuz MR var, işte çeşitli tomografi cihazları var. Detaylı olarak da incelenmiş o ayak izleri ve o kimse 3.6 milyon yıl önce yaşamış olan canlı yere nasıl bir basınç uygulayarak bu ayak izini oluşturduğu, bugünkü ayak izleriyle karşılaştığında arada hiçbir fark olmadığı çıkmış. Ve bu canlı hiçbir şekilde yarı eğik yürüyen bir canlı da değil. Yani değil dört ayaklı, tamamen dik olarak ayakta duran bir canlı olduğu ortada. Ve dik olarak ayakta duran bir insana ait olduğu da kesinlikle kanıtlanmış durumda. Ayak izlerinin ayağın topuğuyla, parmak uçlarıyla yere yaptığı bası tam anlamıyla bugünkü insanın yerde bastığı izle, oluşturduğu izle ve uyguladığı basınçla tıpatıp aynısı olduğu anlaşıldı.
Şimdi, bu kaç çok milyon yıllık?
3.6 milyon yıllık.
Tamam.
Ve evrimcilerin öne sürdükleri işte insanla maymun işte ayrıldı dedikleri, ortak atamız dedikleri Australopithecus'tan, ki Australopithecus'lar 3.2 milyon yıl öncesinde vardırlar. Bunlardan çok daha önce yaşamış olan bir ayak izi bu.
Evet.
Çok daha önce yaşamış olan modern insanların, evrimcilerin modern diye nitelendirdiği günümüz insanının o günde zaten yaşamakta olduğunun kanıtı.
Bakın evet. Şimdi bakın zaten iddialarını alt üst ediyor hakikaten. 3.6 milyon yıllık bir ayak izi. Australopithecus dedikleri maymun, bilinen maymun bildiğimiz
evet,
böyle.
Afrika maymunu. Evet.
Evet. 1 ile 4 milyon yıl arasında yaşıyor. Değil mi? Homo habilis dedikleri o da bir maymun olduğu anlaşıldı. Bunu evet. En önde gelen paleoantropologlar da söylüyor. 1.7 ile 1.9 milyon yıl arasında yaşıyor. Arasında yani yaşamış. Homo erectus dedikleri, ki bunun da bir eski bir insan ırkı olduğunu anlıyoruz. 1.6 ile 1.8 milyon yıl arasında 3.6 milyon yıllık insan ayak izi var. Ne oldu? Nerede evrim hani? Yani böyle yani öyle Celal Şengör'ün çömelip ayağa kalkmakla, hoplayıp sıçramakla evrim ispatlanmaz.
Evet.
Zaten bakın bizim olduğumuz ortamlarda konuşamıyor. Gelmiyor. Evet. Hocamızla bir araya getirmeye çalıştı. Bir tanınmış bir televizyon yapımcısı, program yapımcısı. Hulki Cevizoğlu yanlış hatırlamıyorsam. Arazi kaçıyor. Niye kaçıyor? Çünkü bunları orada tekrarlayamaz. Yani mümkün değil.
Sizi Habertürk'teki programda telefonla bile arayamadı. Telefonla evet. Davet ettik de telefonla bile konuşma cesareti.
Gelemez. Zaten mümkün değil. Bizim bulunduğumuz ortama gelebilir mi? Yani. Orada bir takım çocukları almış konuyla hiç alakası olmayan, hiçbir bilgisi olmayan.
Kendi öğrencileri.
Onların karşısına atıp tutuyor, hopluyor, sıçrıyor falan bir şeyler yapıyor. Bir arada papyonunu da oynatıyordu galiba falan böyle ama böyle evrim ispatlanmaz. Evet. Zaten evrimin delili yok yani. O da biliyor evet. Delili olmadığı.
Bir şeyle ilgili bir bilgi daha verelim. Şimdi bu aslında bu Celal Şengör'ün anlattığı olay Lamarck'ın iddiası. Şimdi DNA'dan önce, DNA bulunmadan önce Lamarck diye bir bilim adamı var. Ve o şey diyor işte bir neslin sürekli olarak kollarını kesersek belli bir süreden sonra kolları kesik doğar diyor.
Kazanılan özellikle nesilden nesile aktarılarak sonraki nesillere bir evrimleşme gerçekleşir evet. Diyor. Kullanıma ve az kullanıma ve çok kullanıma bağlı olarak organların gelişimliği bir iddia atmıştı o zaman. Evet. Evet.
Mesela işte ceylanların ağaç dallarına uzanmaya çalışırken zamanla boyunun uzayıp zürafa olduğunu iddia evet. Etmişti. Zaten Darwin de bu varsayımlardan yola çıkarak aslında evrim teorisini ortaya attı. Fakat sonra DNA keşfedilince bir canlıda ömrü hayatı boyunca yaşadığı hiçbir değişiklik bir sonraki nesle aktarılmadığı bulundu.
Yani çünkü DNA'da değişiklik meydana
geliyor. Çünkü DNA'da değişiklik olmuyor. Yani 100 trilyon hücre var. Zaten o 100 trilyon hücrenin tamamında insanın tüm bilgisi var. Yani siz onun kolunu bacağını da kesseniz hiçbir şekilde onu etkilemiyor. Yani trilyonlarca nesil dahi bir neslin kollarını bacaklarını kesseniz yine yeni doğan canlı kollu bacaklı ve sapasağlam.
Tabii.
Sorunsuz bir şekilde doğuyor.
Ama Darwin bunun böyle olmadığını savunuyor. Darwin parmaksız bir babanın doğan parmaksız oğlunu gördüğü zaman bunun işte Lamarck'tan etkilenerek sonraki nesillere kazanılan özelliklerin sonraki nesillere aktarılabileceğini düşünüyordu. Hatta sünnetlerin de bu şekilde olabileceğini yani sünnet olan çocukların
evet.
Çocuklarının da sünnetsiz olabileceğini iddia etmişti zaten. Yazılarında bu var.
Çok saçma.
Yani Lamarckist yani böyle. Ama Lamarck'ın iddialarının geçersizliği yüzlerce yıldır biliniyor. Yani 200 yıldır biliniyor neredeyse. Çünkü DNA'da değişiklik meydana getirmesi evet. Lazım. Bu da yetmiyor. Üreme hücrelerinde olacak değişiklik.
Evet.
Yani sağlıklı meydana gelen bir mutasyon lazım. Mesela bozukluk hakikaten çocuğa geçirilebilir ama onun üreme hücrelerinde meydana gelmesi gerekiyor ve DNA'da olması gerekiyor.
Şimdi bunlar evet. Zaten bilinen şeyler. Bunlar herkesin bildiği, yepyeni bulunan şeyler de değil. Ama insanlardan saklanmış bu. Yani bu gerçekler. Mesela az önce gösterdiğim ayak izini, bir detayını daha göstermek istiyorum size. Bakın ekranda şu anda resmi var. Yani bir tane ayak izinden bahsetmiyorum. İki tane ayak izinden de bahsetmiyorum. Bunlardan kaç tane var biliyor musunuz? Bakın yol boyunca yürüyen bir insanın ayak izleri bunlar.
Normal
kaç
plajda tane, yürümüşler yani.
Plajda yürümüş. 10 yaşındaki bir insanın 20 tane ve daha küçük yaşta birinin de 27 tane fosilleşmiş ayak izi var. Nerede? Tanzanya'nın Lateoli bölgesindeki volkanik kül tabakasında saptanmış ayak izleri bunlar. Ve Mark Leakey tarafından 1978 yılında bulunuyor. Mark Leakey ile beraber çok ünlü bir paleontolog biliyorsunuz. Onunla beraber çalışan Tim White yine çok ünlü bir paleontolog. Yine evrimci olmasıyla tanınan bilinen insanlar bunlar. Bakın evet. Bunlar yine buna rağmen bu ayak izlerini görmelerine rağmen hala evrim teorisinde sanki varmış gibi bu masala devam edebilen insanlar her nasılsa. Şimdi mantıksızlıklarını kendi ifadelerinde de görüyorsunuz. Bakın bu ayak izlerinin modern insana ait ayak izleri olduğunu kendisi söylüyor. Tim White söylüyor bunu. Diyor ki bu konuda yanılgıya düşmeyin. Bunlar insan ayak izleridir. Görünen morfoloji yani dış yapı aynıdır. İyi bir kavisle çizilmiş düzgün bir topuk ve ayağın önünde güzel bir yuvarlaklık vardır. Büyük başparmağın sırası düzdür. Bir maymun başparmağındaki gibi yana sarkmamaktadır. Hiç kuşkunuz olmasın bunlar günümüz insanın ayak izlerinden tamamen farksız. Eğer bu izler bugün bir Kaliforniya plajında olsalardı ve bir çocuğa bunların ne olduğu sorulsaydı hiç tereddüt etmeden burada bir insanın yürüdüğünü söylerdi. Bunları kumsalda yer alan diğer yüzlerce insan ayak izinden ayırt edemezdi. Dahası siz de ayırt edemezdiniz diyor.
Ama yine de.
Evet. Bakın 1978 evet. Yılından beri bilinen şeyler bunlar bu ayak izlerinin varlığı.
Saklanıyor ama niye
evet,
açıklanmıyor?
Saklanıyor. Ve başka bir ifade yine Kuzey Kaliforniya Üniversitesi'nden Liz Robbins.
Ya şunu söyleyeyim, Tim White denilen kişi Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den dünyanın en önde gelen, üstelik bakın Darwinist, en önde gelen Darwinistlerden biri, en önde gelen Darwinist paleoantropologlardan birisi.
Evet.
Yani Darwinizmin en önde gelen savunucularından. O söylüyor bunu yani. O bunu, söylüyor. Değil mi?
Diyor ki bunlar diyor modern ayak izi, sakın kuşkunuz olmasın diyor. Kuşkunuz olmasın diye kendi cümle kurmuş artık yani.
Ama bunu Celal Şengör'ün hiç haberi yok bunlardan ya. Hayret bir şey.
18 yılından beri bilinen gerçekler bunlar. Yani sonradan işte yeni bunlar şeyler de değil. Ama bakın buna rağmen 78 yılından beri bugüne kadar ne kadar gazete haberi yayınlandı? Evrim teorisi masalını anlatmaya yönelik propaganda nasıl yapıldı? Devam etti alabildiğince değil mi?
Evrimi evet. Yalanlayan bütün delilleri saklıyorlar çok açık. Saklıyorlar. Yani mesela, bu mesela evrimi kökünden bitiren bir fosil kalıntısı. Yani çok kalıntısı şey var da yani buna da ihtiyaç yok ama mesela bu da bitiriyor işte bakın maymunların hepsini gördük biraz önce. 1.7 milyon yıl içerisinde bir düzeyde katmanda buluyorlar. Hepsi aynı dönemde yaşamış. Bu 3.6 milyon yıllık.
Evet. Yani bir tane iki tane de değil. 20 tane bir yerde, 27 tane bir yerde.
Şimdi bu propaganda yani evrimi ayakta tutmak için yapılan bu çalışmaların çok türlüsü var. Mesela 2003 yılında National Geographic dergisinde bir belgesel yayınlanmış evrim teorisiyle alakalı. Yayınlanan bu belgeselde şeyi söylüyor. Yani bir değişik bir açıdan yaklaşıyor. 1950'li yıllarda Amerika'da evrim okutulmuyormuş okullarda. Ders olarak okutulmuyormuş. Ama Rusya'da okutuluyormuş evrim teorisi ders olarak. Bu devirlerde diyor Amerika diyor evrim teorisi okullarda okutulmadığı için bilimsel olarak geri kaldı diyor. Ondan dolayı diyor uzaya ilk uyduyu Ruslar gönderdi. Daha sonra evrim teorisi okutulmaya başladı diyor. Ondan sonra diyor Amerika ilk ayak basan ülke oldu diyor. Yani evrimi biz daha iyi okuttuk. O zaman için öne geçtik diyor.
Şimdi şöyle Rusya'da, Rusya'da evrim okutuldu. Orada Lysenko diye biri çıktı. Sibirya'ya bütün buğdayları ekti. Milyonlarca insan öldü açlıktan Rusya'da. Rusya'ya bırakın bilimle ilerlemeyi. Milyonlarca insan açlıktan öldürdü orada yani böyle. Bu taş kafa zihniyet işte bu kemik kafa.
Evet. Şimdi normalde gerçekleri ama araştırdığımızda hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi zaten evrim okutulmadı demek, bilim okutulmadı demek de aynı şey gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama hiç alakası yok. Bilim o sıra çok ilerlemiş. Bakın mesela o yıllarda Amerika okullarında tüm ülkelerin toplamından daha fazla Nobel ödülü kazanmış bilim adamları Amerika'da. Aynı yıllarda fizyoloji ve tıp alanında tüm diğer ülkelerin toplamının iki katı kadar ABD'li bilim adamları Nobel ödülü kazanmış. Hem de bak evrimin tam konuları yani fizyoloji ve tıp alanlarında Amerika çok büyük Nobel ödülleri kazanıyor.
Tabii, kim gelişmemiş ben, diyor?
National Geographic'in yapmış olduğu bu belgeselde. Yalnız ben bir de tarih olarak şunu biliyorum. 50'li yıllar Amerikan ekonomisinde çok iyi olduğu dönemler. Teknolojisi iyi olduğu için. Mesela 1956 model Chevrolet fabrikasının ürettiği en iyi arabaymış. Hiç arıza çıkartmadığından dolayı fabrikayı zor duruma da
demek ki çökmüş. Evrim bereket yani, getiriyor. Evrimin okutulmaması bereket getiriyor. Evet, zaten bakın asıl dünya çapında dünya tarihin en büyük gelişmesi Hazreti Mehdi döneminde inşallah. Şimdi önümüzdeki yıllarda bu Darwinizm iyice ortadan kalktığında, İslam hakim olduğunda tarihte hiç eşi benzeri görülmemiş bilimde, teknoloji ve sanatta bir ilerleme görülecek. Yani bu Darwinizm belasından dolayı ne sanat kaldı, bilimdeki ilerlemeler son derece kısırlaştı ve yavaşladı. Değil mi? Estetik de bozuldu. Estetik de kalmadı. Mesela daha dindar oldu eski dönemlerde. Osmanlı'yı düşünelim. Eski Hristiyan kültürlerinde de Allah'a inanıyorlardı bir şekilde. Daha dindarlık vardı değil mi? O sanata, o estetiğe ulaşılmıyor. Şimdi işte Hazreti Mehdi döneminde hepsinin de üstünde bir gelişme olacak inşallah. Bilimde, sanatta i̇nşallah. Ve estetikte, teknolojide.
Batıl dinlerle beraber onlar da evrim teorisi de bir köşede okutulur ama yine de. Yani batıl dinler
tabii,
arasında.
Tabii hikaye olarak okutulur. İşte masal olarak.
Ateşe tapanlar, şeytana tapanlar, o sırada işte Darwinizme inananlar.
Batıl
gibi,
ve komik okutulur. Dinler yani.
Yani millet bir zamanlar bazı insanlar buna inanıyordu diye bu saçmalığa.
Evet. Bayağı da komik taraflarıyla anlatılır. Neşe evet. Konusu olabilir.
Maşallah.
Başka videolar var gösterebiliriz isterseniz. Şimdi evrimi kabul ettiğimizde bunun sonucunda işte insanların çok dehşet veren bir duruma düşeceğini insanların düşündüğünü söylüyor Şafak Mert isimli şahıs yine.
Evrim kuramını kabul ettiğimiz anda, çocuklar bunu öğrettiğimiz anda insanın
sesinde de bir sorun var ya zannediyorum. Birazdan gösterelim onu.
Evet. Ben bu arada size bir video göstereyim o zaman. Şimdi bilim adamları neler yapıyorlar bu aralar diye bakalım. Şimdi geçtiğimiz programda şeyden bahsetmiştim hatırlarsanız. Mavi yeşil algilerin nasıl fotosentez yaptıklarını anlatmıştım size.
Siyanobakterilerin.
Evet, siyanobakterilerin. Ve bunu 3.6 milyon yıl öncesinden itibaren, pardon milyar yıl, 3.6 milyon yıl öncesinden itibaren zaten, milyar yıl öncesinden itibaren zaten mükemmel bir şekilde yaptıklarını anlatmıştım size. Ve hiç de öyle basit ilk canlı, ortaya çıkan canlı bunu yapıyor ve enerji üretiyor. Nereden üretiyor? Güneş ışığını alıyor ve bunu çeşitli elektron değişimleri sonucunda ne yapıyor? Enerjiye çeviriyor. Karbonhidrat şekere çeviriyor. İşte enerjisini üretiyor buradan. Işık enerjisini kullanarak.
Evet.
Ve bugün ulaştığımız noktada bakın bilim adamları bunu inceliyorlar. Biz bunu nasıl aynı şekilde kopyalarız? Nasıl kullanabiliriz bu enerjiyi diye? Onunla ilgili bir video göstermek istiyorum. Cambridge Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar var. Bilim adamlarının itirafları var. Bunlar mavi yeşil algler, özellikle yeşil algler bunlar. Yani
siyanobakteriler bunlar.
Evet, siyanobakteriler. Bunlar aynı zamanda hareketliler. Yani istedikleri yere de gidebiliyorlar. Bazılarının kuyrukları var, flajella denen. Suyun içinde hareket edebiliyorlar. Besinin kaynağına doğru ilerleyebiliyorlar. Ve dediğim gibi bunlar fotosentez yapabiliyorlar. Hiçbir şekilde bugün şey yapılamayan, taklit edilemeyen bir yöntem bu. Ve dünyadaki oksijenin %50'sini, bakın kimse bilmiyor durumun farkında değildir, %50'sini bu algler sağlıyorlar. Yosun hücreleri sağlıyorlar. Yani o bildiğimiz işte ormanlar, yağmur ormanları sağlamıyor. Algler %50'sini sağlıyorlar.
%70'ini dünyadaki oksijenin tek hücre canlılar sağlıyor denizden.
Evet. İşte burada yeşil algleri görüyorsunuz. Burada bunlar üzerinde yapılan deneyler var. Bunlardan biz nasıl yararlanırız? Alternatif yakıt kaynağı olarak, enerji kaynağı olarak. Bu konuda sonuç itibariyle bu laboratuvarda böyle bir sonuca ulaşılmış ve bunlardan elektrik üretilebiliyor. Şu an için elektronik cihazların bazılarını çalıştırabiliyorlar. Oluşan elektriği bu şekilde aktararak, kullanarak.
Bakterilerden çıkıyor elektrik.
Evet, alglerden yani fotosentezi kullanarak enerji eden ve ATP üreten bu alglerden enerjiyi transfer edip kullanma yoluna gidebiliyoruz şu an itibariyle. Ulaştığımız bilgi seviyesinde.
Güneşin altına koyuyoruz, bize elektrik veriyor öyle mi?
Evet.
Yani enerji veriyor güneş ışığında.
Evet. Yani biz bunu zaten fotosentezi yapamıyoruz. Böyle bir şeyin yakınında bile değiliz. Onun detaylarını göstermiştim dün biliyorsunuz. İşte 1800 tane protein zincirleme olarak başından sonuna varıncaya kadar eşleşiyor ve birbirlerini aktive ederek çalışıyorlar. Güneş enerjisinden, güneşten gelen fotonları alarak bunlara foto alıcı deniyor, fotoreseptörler deniyor. Yani ışığı algılayan özel proteinler var bunun için yaratılmış olan. Bunun için hassas bir şekilde tasarlanmış. Tasarlanma tabii Allah'ın ihtiyacı yok ama anlayalım diye yine söylüyorum. Mühendislik harikası olarak buna göre ayarlanmış, üretilmiş ve bunu ışık enerjisini yakalayan diye geçiyor. Yani fotonları yakalayıp onları enerjiye çeviren birimler bunlar. Moleküler motorlar, nano motorlar, nano makineler, robotlar bunlar, proteinler. Burada şu çok önemli, yine onun üzerinde duralım biraz. Bu proteinler burada fotonların nerede nasıl bulunacağını bilircesine hareket ettikleri de ortaya çıkmış durumda. Bizim bunu kopyalayamamamızın yani fotosentezi laboratuvarda birebir yapamayışımızın sebebi de bu. Çünkü bu proteinler kuantum mekaniğinin detaylarını bilen bir akıl tarafından imal edilmiş. Bu çıktı ortaya. Yani algler bu bizim işte su birikintisinde ortaya çıkan işte yapışkan ve belki çoğumuzun da iğrendiği o algler, yosunlar. Bunu kuantum mekaniğini çok iyi biliyorlar ve ışık enerjisini, ışığı oradaki fotonların nerede bulacağını hesaplayarak sanki bilircesine kusursuz bir şekilde ışığı yakalıyorlar. Bu fotoreseptör denen ışığı yakalayıcı proteinler bu işi başarıyor. Kuantum mekaniğini çok detaylı olarak bilmelerinden kaynaklanan bir şey bu. Tabii ki o fotoreseptörler bunu biliyor olmaları mümkün olamaz. Bu tabii ki Allah'ın her şeye hakim olan, her şeyin bilgisini bilen Yüce Rabbimizin yaratıcı olduğunu kanıtlıyor bir kez daha bize.
İnşallah. Tabii, İnşallah. Bir de tabii siyanobakterilerin özelliği, biraz önce sen de söyledin. Bunlar 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkıyor değil mi?
Evet.
Bakın şimdi onu bir şey geçersek. Bakın bu da kanıtları. 3,5 milyar yıllık fosillerini görüyorsunuz burada. Nature dergisinde de yayınlandı bu. Evet. Avustralya'daki Chert bölgesinde. Siyanobakteri fosilleri bunlar. 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkan ilk canlı hücresi. Cihat hocamın anlattığı ne kadar kompleks yapıları olduğunu ortaya koydu. Günümüz siyanobakterileriyle birebir aynı. Bakın buradaki evet mikrofosilleri görüyorsunuz. 3.5 milyar yıllık Apex Chert bölgesinde. Bakın buradaki fosil.
Alttaki günümüzdeki
hali. Evet günümüzdeki hali. Nature dergisinde de yayınlanıyor. Burada gördüğünüz gibi.
3 milyar 800 milyon yıla kadar izleri bulunuyor siyanobakterilerin. Evet. Ondan bahsediyor orada.
Bakın burada da 3,5 milyar yıllık oksitlenmiş kayaları görüyorsunuz. Yani şunu gösteriyor bakın 3,5 milyar yıl önce bu kadar kompleks bir canlının birdenbire kusursuz ortaya çıkması alan yarattığını kanıtlıyor. 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişmiyorlar. Hiç evrim falan yok. Zaten bir hücre, siyanobakteri ya da herhangi bir canlı hücresi ancak bütün organelleriyle var olduğu takdirde yaşayabilir. Yani bir hücrenin doğal seleksiyon ya da mutasyon gibi bilinçsiz mekanizmaları beklemek gibi bir lüksü yoktur. Yani organellerinden biri bile eksik olduğunda o hücre işlev görmez. Bütün organelleriyle birlikte yaratılmış olması gerekir ki canlı olabilsin. Zaten Allah'ın hay sıfatının da tecellisi gerekiyor. Yani Allah'ın canlılık hay sıfatının tecellisidir. Eksiksiz, mükemmel yaratıldığını ortaya koyan bakın fosil kanıtları bunlar. Evet. Ve işte dünyanın en önde gelen evrimci dergisi değil mi? Darwinist bir dergi, Nature dergisi. Onlar yayınlıyor. Bu diyor canlı diyor en kompleks şekliyle diyor 3,5 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıktı diyor. Celal Şengör ne diyordu? 3,5 milyar yıl önce oksijen yok diyordu değil mi?
Evet.
Bakın 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarını görüyorsunuz burada.
Çünkü bu alkler oksijen üretiyorlar.
Evet.
Fotosentez sayesinde ve oksijen salıyorlar şeye, atmosfere.
Bakın bu da bilimsel yayını. Evet bakın diyor 3,5
ki milyon yarısı.
3,5 milyar yıl geriye götürüyor diyor değil mi? Oksijenin varlığını. Evet, Latrobe Oxygen and the Archean Earth diyor. Eski dünyada oksijenin varlığını söylüyor. 3,5 milyar yıl öncesine gittiğini söylüyor. Ve fotosentezi de diyor 700 milyar yıl geriye götürüyor. 3,5 milyar yıl geriye götürüyor diyor. Nitekim 3,5 milyar yıllık siyanobakteriler var. Fotosentez yapıyorlar. Bakler. Zaten oksijenin olduğunu kanıtlıyor bu. Evet. O oksitlenmiş kayalar da 3,5 milyar yıllık oksijenin olduğunu kanıtlıyor. Celal Şengör ne diyordu? Oksijen yok diyordu. Bakın bütün söylediği yanlış çıktı. Ya bir insanın bir söylediği doğru çıkmadı. Çıkabilir yani. Yani ayrı bir şey. Bu kadar hepsi bu kadar bilmemesi yani bu kadar haberi olmaması veya bir de bu kadar da saptırması normal değil yani. Bu tabii pagan rahibi yani bilim adamlığı değil bu. Eğer biri kalkıp da bilime rağmen, bilimsel delillere rağmen bir inancı, batıl bir dini savunuyorsa pagan rahibidir zaten. Bilim adamı değildir.
Bir de ilkel hücre yok. Bunu biz burada bunu da görmüş oluyoruz. İlkel dinden en yani en eski hücre, ondan ilkel diye nitelendirdiği siyanobakterlerde fotosentez teknolojisi var. Güneş ışını alıp elektrik üretebilen çok güzel, böyle çok üstün bir teknoloji var. Yani hücrenin daha öncesinde ona benzeyen ilkel bir form yok ortada.
Evet.
Yani hücrenin organellerini mesela bir şey görmeleri lazımdı o zaman değil mi? Ayrı bir mitokondri, ayrı bir ribozom ki doğada bunlar bulunsa direkt böyle parçalanıyorlar. Hücre gibi izole bir yapı gerekiyor. Kendisini koruyacak, kendisine o pH değerini verecek, kendisine o gerekli enzimleri, gerekli besinleri sağlayacak bir ortam gerekiyor. İlk karşılaştıkları yapı karşısında tamamen mükemmel, izole olmuş, hücre zarı var, hücresel enzimleri, proteinleri var ve mükemmel bir teknolojisi var. Yani insan bir anda karşısında büyük bir araba görse, bu diyemez değil mi? Bunu ilk önce kapısı var olmuş, daha sonra tekerlekleri oluşmuş, sonra motorlar çalışmaya başlamış ve sonra kendi kendine birleşip araba olmuş, böyle bir şey demez yani. Arabayı gördüğü an bu araba kimin der, bunu kim yapmış acaba der. Markası şu değil mi? O tarz bir
ya bunlar düşünceye gider. Kendisi de inanmıyorlar bu saçmalığa herhalde yani benim kanaatim. Ya bir insan bu kadar akılsız olamaz yani böyle ya. Tam olabilir insan akıl sağlığında bir şey olabilir, rahatsızlık olabilir. Zaten onun sorumluluğu olmaz. Ama bu kadar yalan söylüyorsa, bir inanmadığı halde ona göre Allah hesabını verecek tabii. Ya, hocamız demişti.
Gelişli bir yalan söyleme var. Evet. Gerçeği örtbas etme var.
Ama işte hocamız demişti ki ya, bakın sonsuz zamanı olacak demişti yani cehennemde bunları açıklamak evet. için. Evet. Ya onu düşünmesi gerekir insanın. Biz de onu hatırlatıyoruz inşallah.
Değil mi? Yani az bir kesim kaldı. Yani böyle bir de toplu olarak birkaç kurum evrime inanmadıklarını açıklasa o zaman Allah alem birçok kişi cesaret bulup kendi görüşlerini açıklayacak. Çünkü dediğin gibi doktor hocam birçok kişi aslında evrime inanmıyor. O ortamda kendisini belki açıklamaktan çekiniyor. Yani birkaç açıklamayla bu böyle şey domino taşı gibi herkes evrime ama inanmadığını açıklayacak.
İşte böyle ya da böyle bakın söke söke eze eze hocamız ve biz Allah'ın izniyle İnşallah. Darwinizmi yeryüzünden kazıyacağız.
İnşallah.
Zaten kazındı. Son hocamız demişti bir pul böyle bir eski pul vardır demişti yapışmış. Onu kazımak için bıçakla böyle şeyler hazırsın. Şimdi onu yapıyoruz inşallah böyle. Yani i̇nşallah. Bu aşamaya geldi Allah'ın izniyle maşallah. Maşallah. Allah razı olsun hocamızdan.
Videomuzu aynı gösterebiliriz.
Tabii.
Pardon bir saniye. Ses var.
Evrim kuramını kabul ettiğimiz anda, çocuklara bunu öğrettiğimiz anda insanın özü olarak yaratılmadığını söylemiş olacağız. Bu da çocuklara ahlaki bir korkunun olmadığı bir dünya sunacak. Böylece birbirlerini öldüren, çırsızlık yapan, rahat davranan bir nesil olacak gibilerinden bir korku var.
Şimdi burada diyor ki çocuklara eğer evrimi öğretirsek, onlara evrimi anlatırsak böyle işte sorumsuz, cinayetler işleyen, işte katliamlar yapan bir nesil olacak gibi bir korku var diyor. Şimdi not olarak şunu ilk başta söyleyeyim ya. Evrim teorisine karşı çıkılmasının sebebi işte ne Darwin'in Türk düşmanlığı, ne onun evrim savunulduğu zaman ortaya çıkacak durum. Bunların hiçbiri değil. Evrime karşı çıkılmasının sebebi evrimin hiçbir delilinin olmaması. Yani bir tane bile delili olmayan bir şey niye savunulsun yani? Normal aklı başında bir insan savunmaz. Ama şimdi buradaki Şafak Mert diyor ki işte evrim eğer savunulursa genel olarak insanlara da yayılırsa çok büyük bir kargaşa çıkacağına işte insanların birbirlerini öldüreceğine dair bir inanış var diyor. Şimdi bu bir inanış değil.
Olmuş bir şey yani.
Bu olmuş bir şey. Yani evrim teorisi ortaya atıldıktan sonra zaten dünya savaşları çıktı. Yani bu zaten hiçbir şey tesadüf değil. Normal aklı başında bir insan da düşündüğü zaman bunun da tesadüf olamayacağını anlar. Yani siz diyorsunuz ki gelişmiş ırklar vardır. Onun haricinde de gelişmemiş ırklar vardır. Bunlar hayvanlar gibi birbirini öldürür, çatışmayla gelişirler diyorsunuz. Şimdi sen bunu insana vurduğun zaman ne oluyor? O zaman savaş çıkıyor yani. Dünya savaşları çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, komünist, faşist ve emperyalist liderlerin yaptığı katliamlar ve sonuçta 350 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan olaylar çıkıyor. Yani dolayısıyla bu bir hayal veyahut da bir öngörü değil, yaşanmış bir gerçek. Yani Darwinizmin nesillere evet. öğretildiğinde insanların böyle hatta geçen senelerde olmuş bir olay var. Bir genç işte giriyor sınıfına bir sürü arkadaşını öldürüyor.
Katliam yapıyor. Evet.
Sonra da diyor ki doğal seleksiyon gereği bunu yaptım diyor yani. Evrim gereği
evrime
bu olması
hizmet
gereği.
Ettim diyor.
Evrime hizmet ettim diyor. Diyor. Demek ki oluyormuş bu. Yani bu bir korku
zaten
değilmiş.
20. yüzyıl böyle oldu zaten. Dünyanın en kanlı yüzyılı oldu.
Evet.
Çünkü Darwinizmin eğer genç zihinlere sen hayvansın, hayatta kalmak için mücadele etmen gerekir, çatışman gerekir. Güçlüysen ayakta kalırsın, zayıfsan elenir gidersin, çatışmada ilerlemenin temelidir, mantığını verirsen, ki Darwinizm bir ahlaki görüştür, yani sapkın bir ahlaki görüştür, ahlak felsefesidir Darwinizm. Bunu bilinçaltına yerleştirdiğinde o tabii gider Stalin olur, Lenin olur, Mao olur, Hitler olur, Mussolini olur, PKK olur, değil mi? Bölücübaşı olur. Yani bu çok şaşıracak bir şey yok bunda. Dolayısıyla bu söyledikleri tabii tamamen geçersiz olduğunu zaten 20. yüzyıl tarihinin en kanlı yüzyılı olarak kanıtladı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, komünist rejimlerdeki 150 milyondan fazla öldürülen insan, şehit edilen insanlar, aynı zamanda faşizm nedeniyle 100 milyonun üzerinde insanın öldürülmesi, şehit edilmesi hep Darwinizm yüzünden oldu.
Yani şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki gerçekten tüm canlıların artık yapıları anlaşılıyor. Allah'ın muhteşem sanatı her gün daha yeni bilgilerle ortaya çıkıyor. Yani bakıyoruz etrafımıza yani zaten aslında çok fazla bir bilgi edinmeye de gerek yok Allah'ın varlığını görmek için. Yani bakıyoruz bir mandalinaya değil mi? Yani böyle dilimler içerisinde yaratılmış. Arka tarafında böyle hafif bir çukur var. Oradan onu rahatlıkla bastırıp açabiliyoruz. Ondan sonra bizim ağzımıza uygun bir şekilde yaratılmış ve dilim dilim yiyebiliyoruz. Şimdi
dinlenmiş, evet.
Bunu biz yani kör, şuursuz atomlara mı öyleyiz? Atomlar işte etrafını görmeyen ama işte ileride bir canlı çıkabilir. Onun da işte damağına uygun bir şey oluşturalım. Bunları da ağız yapısına uygun bir şekilde dilimleyelim. Güzel de paketleyelim, bozulmasın. Ama paketi de kolay açılacak şekilde bir şey koyalım. Yani bir çukur koyalım da kolay açsın. Yani evrim böyle tamamen zırva yani akıl ısır ermeyecek kesinlikle. Aklın kabul edemeyecek yani bunu artık zaten bulunduğumuz yüzyılda Allah'ın izniyle dediğimiz gibi bu gerçekler ortaya çıktıkça zaten Allah inancı inşallah yeryüzüne hakim olacak. Çünkü çok büyük bir zırvadan bahsediyoruz yani evrim teorisi dediğimiz zaman.
Gözlere bak.
Burada fotoğraflar var.
Cihaz Hocam.
Evet şimdi şeyden bahsetmek istiyordum ben de.
Sinek
meyve sinekleri üzerinde yapılan çalışmalar var.
Drosophila.
Evet, Drosophila melanogaster. Özellikle bunlar oldukça küçük. Bilinen en küçük sinek türleri bunlar. O çok küçükler bunlar. Ama gösterdikleri maharet yani kendi boyutlarının çok çok ötesinde. Etrafı nasıl gördükleri incelenmiş. Görüş sistemleri incelenmiş. Ve ortaya çıkan sonuç şu. Bir defa etraflarında gerçekleşen olayları çok hızlı bir şekilde fark edebiliyorlar. Değişiklikleri. Objeleri çok çok kısa sürede hemen fark edip ona göre pozisyon alıp kendileri yönlerini değiştirebiliyorlar. Uçuş açılarını değiştirip yönlerini değiştirebiliyorlar. Çok hızlı hareket edebiliyorlar. Bu nasıl oluyor diye incelenmiş. Ve yapılan benzetme şu. Eğer diyorlar bizim sineğin görüş sistemini bir insanda olsaydı, bir futbol oyuncusunda olsaydı çevresini nasıl görürdü biliyor musunuz diyorlar. Topu sanki yavaş çekimde ilerliyormuşçasına gören bir futbolcumuz olurdu elimizde diyorlar. Yani bütün olayları yavaş çekimde gören bir futbolcu düşünün. Olayları tabii ki çok hızlı bir şekilde müdahale edip tam uygun harekette gereken hareketleri gereken anda yerine getirecek bir oyuncu düşünün. İşte sinek de bunu yapıyor. Nasıl yapıyor diye incelenmiş. Beynindeki sinir hücre yumağı, daha doğrusu yani beyin dersek eğer sineğin beyni ki çok küçük insanla karşılaştığında ya da herhangi bir hayvanla karşılaştırıldığında milimetre kübün, 1 milimetre kübün 6'da 1'i kadar küçüklüğe sahip bir beyni var. Bu meyve sineğini. Bakın ne kadar küçük bir yer. Ve bu kadar küçük bir yerde 100 bin kadar nöron, 100 bin kadar sinir hücresi bulunuyor ve bunların bulunması tek başına yeterli değil tabii ki. Bunların birbirleriyle yaptıkları bağlar çok önemli. Oktar Hocam daha iyi bilir beyin cerrahı olarak. Bunların kendi aralarındaki bağlar yani birbirleriyle yaptıkları iletişim sineğe tabii ki bu mahareti sağlamış oluyor. Bu özellikleri katmış oluyor. Ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Bugünkü bilinen en hızlı süper bilgisayar diye nitelendirilen işte en hızlı bilgisayarlardan çok daha hızlı hareket eden bir beyin çıkıyor ortaya. Sineğin beyni yani bugün physiology.org adlı siteye girilirse orada detaylı olarak görülür. Bilim dünyası şu anda bu bilgiyle çalkalanıyor. Bu haberle çalkalanıyor daha doğrusu. Ve deniyor ki bu öylesine bir kusursuz bir uçuş sağlamış oluyor ki bu sineğe. Bugün diyorlar biz bunu bir bilgisayar ortamıyla bir mevcut bir bilgisayarla zaten bunu sağlayamayız. Artı bu küçüklükte bir bilgisayarı zaten yapamayız deniyor.
Maşallah.
Milimetre yani burada tabii ki bile. Burada tabii ki yani ne bu küçüklükte bir bilgisayar bu kadar hızlı çalışan bir bilgisayar zaten büyüklük olarak da yapamıyorsunuz. Küçüklük olarak da yapamıyorsunuz. Yani ulaştığımız bilgi seviyesinde yani karşısında eğilmemiz gereken onun yaratıcısı olan Allah'ın varlığı var. İnşallah. Yani burada Allah'ın nasıl yarattığının delillerini görmüş oluyoruz. Allah nasıl kusursuz bir şekilde yaratmış ve ona uygun şartlarda onun yaşayacağı ortamı nasıl hazırlamış? Ona uygun olan görüş sistemini, beyin sistemini de nasıl hazırlamış? Bunu görmüş oluyoruz elhamdülillah.
Bir ayet okuyayım o zaman inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Ey insanlar size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında takmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Evet. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Hac suresi 73. ayette Allah. Gerçekten birleşseniz diyor yani ortaklarınızla birleşse, her şey birleşse bir sinek dahi yaratamazsınız diyor Allah inşallah. Yani ki sinek evrimcilerin dediği ilkel canlılardan bir tanesi normalde ama biz burada görüyoruz yani fotoğraflarda da.
Bakın görme yani muhteşem bir göz yapısı var. Gözleri binlerce mercekten oluşuyor.
Petek göz sistemi. Evet.
6 binle 8 bin arası göz şeyi var orada, merceği
var.
Bakın, bir geri gelebilir miyiz doktor hocam? Evet. Şimdi evrimcilerin şunu düşünmesi gerekiyor. Yani şuradaki pulların hepsini bir kere evrimcilere bir teker teker vereceğiz parça parça halinde. Şu şekilde dizebilirler mi evrimciler?
Mercekleri yani? Diyorsun. Evet.
Şimdi kim dizdi o zaman bunu? Yani kör tesadüfler mi dizdi?
Hayır, böyle bir mercek yapamazsın zaten. Yani...
Hayır yapıldı farz edelim. Sadece şunun dizilimi. Yani şu altın oranla dizilim sadece. Yani belli ki burada Allah'ın muhteşem bir yaratma sanatı var. Yani bunu dediğimiz gibi bir insan bile yapamaz. Yani sadece şunun yani o biraz önce Cihat Hocam bahsettiğin beyin bağlantıları veyahut da nöron hücreleri işte mercekler hepsini geçtik. Sadece şu dizilimi bile insanoğlu yapamaz. bu kadar muntazam bir şekilde.
Yine burada da.
Yani geometrik olarak mükemmel bir dizilim var burada, evet, dediğin gibi.
Hiç göze batmıyor mesela, evet, şuradaki duruş.
Mesela rüzgardan da etkilenmiyor.
Bu da yakın çekim. Yani evet, detaya indikçe daha da muhteşem bir yaratılış var. Kompleksliği bakın, görüyor musunuz? Bu özel, bakın, çok düzgün şekillerden oluşuyor. Bunların altında da sinir. Her bir mercekten geçen, evet, ışık geçtikten sonra hepsi sinir hücrelerine odaklanıyor. Ve bu sinir hücrelerinin hepsinden sinir lifleri çıkıp toplanıp bunu beyine götürüyor ama mercekler o kadar mükemmel bir odaklama yapıyor ki bu gelen görüntü binlerce mercekten geçtikten sonra mükemmel bir tek blok halinde bir görüntü oluşuyor. Ve sinir hücrelerinden geçerek bu sinyaller halinde o milimetrenin altta biri kadar sinir hücre, evet, altta birine kadar 100.000 sinir hücresine gittiği zaman işte ve çok süratli görüyor. Yani saniyeler içerisinde değil mi? 200 yani görüntü mü oluşuyormuş deneyim üzerinde böyle. Yani o kadar süratli bir görüş sistemleri var. Bakın görüyorsunuz burada. Mükemmel bir yapı bu. Yani bu bir yaratılış harikası. Bunun böyle tesadüfen. Bir de bu genlerde kodlanmış olarak var. Yani sineğin yavruladığı zaman öbür sinekte de yine aynı mükemmel yapı meydana geliyor değil mi? Hücre üredikten sonra. Neden? Genetik bilgisi mükemmel zaten olarak yaratılmış. Baksanıza Bursa, yani şu tüyler mesela, bir yaratılış yani değil mi inşallah?
Tüylerin uzunluğu niye bir tane arıdan uzun çıkmıyor? Değil mi?
Evet, onların yani, her birinin işlevi var.
Hepsi
yani
uzunlukları orantılı mı mesela şurada da?
Evet.
Tüyleri hepsi böyle orantılı bir şekilde
360
devam ediyor.
360 dereceye varan bir görüş açısı var sinek gözünün.
Evet. Bunu yorumlayan mekanizma da çok güzel. Hiçbir kablo, evet, karmaşası yok. O kadar yerden elektrik geliyor. Yine aynı sistem. Ama elektrik çarpması yapmıyor. Kısa devre yok. Elektrik kaçağı yok. Hepsinin gittiği milimetre göbeğin altıda gibi bir küçüklükteki bir yerde hatasız pürüzsüz bir görüntü. Aslında burada Allah bize her görüntüyü yaratan Allah olduğunu gösteriyor. Yani zahiren 100 milimetrenin, 1 milimetre küpün altta bir gibi bir mekanizma bize gösteriyor ama aslında orada o görüntüyü veren, yani o sineği de bize bu şekilde gösteren yine Allah, orada, evet, olan tecellisinden başka bir şey görmüyoruz.
Tabii. Yani burada yaratılış değil mi? Allah'a tesbih ettiriyor bize bilim inşallah.
İnşallah.
O da bizim dediğin gibi beynimizin içinde küçük bir yerde oluşan görüntüdeki detaylar oluyor. Yani yaratılıştaki ihtişam inşallah.
Sineğin bundan, evet, haberi yok. Kendi işte evrimcilere nasıl oldu desen diyecekler ki sinek bunu geliştirdi. Sineğin laboratuvarı mı var? Optik sistemler mi geliştiriyor? Gözlükçü dükkanları mı var? Yani merceği mi çok önceden icat ettiler? Değil, onu geçtik. İşte görüntüleme kamera sistemleri mi geliştiriyorlar bunlar aynı zamanda?
Sineğin bir de bir şey geliştirmesi için beyni olması lazım. Yani beynini zaten geliştirmesi için bir beyne ihtiyacı var.
Sinek zaten düşünse zaten sinek olarak kalmaz madem öyle.
Birkaç fotoğraf gösterelim mi? Bende birkaç fotoğraf var güzel. Şöyle detaylı baktığımız zaman bir arı var.
Rüzgardan da etkilenmiyor. Yani insan gözü, evet, açık olsa rüzgardan bayağı etkilenir, rahatsız olur. Bu gözlerde öyle bir konu da yok.
Evet, evet, bir de yani bu, yani şimdi insan hayal bile edemiyor. O kadar süratli hareket eden bir sineğin görmesinin mükemmelliği. Çünkü insanı kaldırıp da o hıza çıkardığın zaman görüntü alt üst oluyor. Yani biraz, evet, önce söyledi ya Cihat Hocam, evet, futbol oynayan birinin yavaş şekilde seyretmesi haline gelir. Yani insanın, hmm, o sürate çıkaramazsın zaten. Yani insan, evet, gözünden çok üstün bir göz yapısından bahsediyoruz. Ve ufaklığı, yani sineğin büyüklüğünü düşünelim. Biz burada gösterdiğimiz fotoğraflar tabii mikroskopik olarak çekilmiş. Mikroskopla çekilmiş fotoğraflar.
Bahsettiğim, evet, sinek de bildiğimiz o büyük evlerde gezen sineklerden değildir. Daha küçük olan meyve sineklerinden bahsediyorum. O en küçük olanlar var ya, hani böyle havada asılı dururlar. İşte böyle bir anda birçoğunu bir anda görebilirsiniz. Sürüler şeklinde dolaşırlar. Onlardan en küçüklerinden bahsediyorum.
Sürekli tabii böyle kare gibi bir şeyleri olur.
Havada sabit, evet, durup çeşitli yönlere aniden değişiklik yön değiştirebilen sinekler vardı.
Ama işte Allah ayette söylüyor. Yani hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Evet. Şeytandan, evet, Allah'a sığınırız. Sinek de onlardan bir şey kapacak olsa onu da ondan geri alamazlar diyor. Yani evet, bir, değil mi? Bırakın sineği, protein bile yapılamıyor bugünkü teknolojiyle. Evet. Laboratuvarlarda yani hiçbir şey kullanmadan, aracı kullanmadan o da hücre içinde sentezlenebiliyor ancak. Tabii bu yani Allah'ın yaratması. Ve bu Darwinizm saçmalığı da her detayda ortaya çıkıyor. İyice ortaya çıkıyor inşallah.
Ama ne olmuş oluyor? Yani tabii bunda da her şeyde bir hayır var. Her ne kadar şer de olsa şerde de hayır var inşallah. Biz de böylece Allah bizi yönlendiriyor. Daha çok yönlendirmiş oluyor. Allah'ın emri üzerine biz de daha çok detaylı olarak inceleyip Allah yaratmaya nasıl başlamış onun detaylarını görüyoruz. İnsanlara da anlatmaya vesile olmuş oluyor inşallah öğrendiğimiz şeyler. ve Allah'ın adını alıp Allah'ı yüceltmemiz için vesile olmuş oluyor bunların her biri.
İnşallah. Fotoğraflara bakalım isterseniz bundan.
Yoksa Allah'ı inkar eden insanların yenilmesi her devirde zaten kaçınılmaz bir gerçek olarak hep yaşanmış. Evet. Allah'ın sünneti de hep var. Allah adına mücadele eden insanların sonuçta hor görülüp aşağılık kılınıp yenilgiye uğratılacakları hep Allah'ın sünnetinde zaten yaşanmış olaylar. Bu yine zaten böyle olacak. Çünkü bir yalanla ortaya çıkan bir insan nereye kadar yalanla devam edebilir ki? İlla ki Allah gerçeği ortaya koyuyor. Hakkı ayeti kerimede Allah'ın da bize bildirdiği gibi, buyurduğu gibi şeytandan Allah'a sığınırım. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız. O da onun belini paramparça eder. İnşallah.
Evet,
inşallah. Yaptığımız entelektüel mücadelede yani fikri mücadelede yine aynı şekilde ne yapmış oluyor? İnkar felsefesinin beynine müdahale etmiş fikri oluyor. Beynini çöker, inşallah canım. Yıkmış oluyor. Evet. İdeolojisini, fikrini ortadan kaldırmaya yarıyor inşallah.
İnşallah. Bakalım mı? Tamam. Bir balık var şimdi.
Maşallah. Ne kadar muhteşem estetik. Renkler yani değil mi? Böyle estetik. Maşallah.
Yani bu uyum zaten işte gövdesi mavi gibi, işte kuyruğu sarı, aynı zamanda yüzgecinde de mavi sarı karışık.
Bak mesela gözler de denizde görmeye göre bir göz. Hani evet. Suyun içerisinde derinlikte etkilenen veya bulanıklık yapan bir göz değil. Nasıl evet, böcekte evet. Öyle bir göz evet. Var, buna da böyle bir göz var.
Bir geri gelebilirsek onda bir detay daha var. Vücudunda şu üst gözünün kenarından çıkıp kuyruğa kadar giden bir şerit var gördüğünüz gibi. Hmm. O şerit mesela yükseklik çok anlamlı bir şerit. Geçtiğimiz programda ondan da bahsetmiştik hatta. O da balığın denge aleti. Yani evet. Suyun içinde sağa sola eğilmeden dik olarak durmasını sağlayan, suyun içindeki dalgalanmalara karşı balığın pozisyonunu şey yapan, sabitleyen bir denge aleti sağda ve solda olmak üzere.
Evet.
Maşallah.
Şuradakini görüyoruz.
Çok küçük bir detay olarak görünüyor. Evet, beyaz çizgiden bahsediyorum. Bütün balıklarda olan bir şey bu.
Aynı zamanda galiba yüksekliğini de
yüksekliğini belirli. De ayarlıyorsun evet. İçinde. Basınç alıcıları.
Bir çekirge. Yani muhteşem desenler. Kırmızı yeşil uyumu.
Burada da gerçekten çok büyük bir estetik var. Estetikle beraber bir de
böyle çikolatalar yapılır ya evet. Şeylerde.
Burada bir teknoloji de var.
Çikolata süsü gibi. Maşallah. Renkler geçişleri mesela pembeden beyaza doğru bir geçiş var. Küçük tüycükler var.
Özellikle o sarı olması çünkü üzerinde polenler var. İyice şeylere bulaşsın diye, böceklere bulaşsın diye onları da etkileyecek, cezbedecek olan özel renkler evet. Seçilmiş ve buna göre yaratılmış.
Evet. Yine başka bir
aynı şey. Şekilde hem göze evet. Hitap ediyor hem de böceklerin ilgisini çekmek üzere.
Yani evrimciler şunun böyle doğada kendiliğinden böyle altın oranla muhteşem renklerle oluştuğunu iddia
tesadüfen
iddia ediyorlar yani.
Yani nerede ne tesadüf?
Yine altın oran var yani şuradaki bütün dizilimlerde.
Yani bir karnabahar
evet.
Türü.
Evet.
Yani
evet.
Şurada muhteşem bir matematik var.
Fosilini de göstermiştik hatırlarsanız.
Evet.
Milyon yıllık bir fosili vardı.
Yani değişmeden. Bir insana şunun parçaları verilse mümkün değil şu matematiksel dizilimde altın oranda yani senelerce uğraşması lazım yine yapamaz. Yani şu oranda yapabileceği bir şey değil. Çok ince ayar altın oran var. İnşallah.
Altın oranda bir şey yapıldığında sanat eseri oluyor. Evet. Çok güzel bir gözle görünen çok güzel bir şey olmuş oluyor.
O da Allah'ın yarattığını delili. 1.618'lik evet. Bir oran ve canlılarda değil mi böyle milyonlarca türde altın oranlı ve kusursuz evet. Simetrik bir yaratılış var.
Bugün Leonardo da Vinci mesela da Vinci yapan şey onun altın oranı keşfetmiş olması ve eserlerinde bunu kullanması, bu oranı kullanmış olmasıdır.
Evet. Yine bir kelebek var. Muhteşem renkler. Anten sayısına bakıyoruz. 2 tane var. Ve simetrik bir şekilde uzunlukları da aynı.
Evet. Bir tane de olabilirdi ama evet. Allah hep 2 yaratıyor.
Evet.
Çift yaratıyor her şeyi.
Yusufçuk. Yani şu renkleri elde etmek için yani insanlar böyle senelerce çalışıyorlar. Yani şu desenleri, şu uyumu, bakın şu mavilik ve yeşilin uyumu. Hı. Çok kullanılan renklerdir mesela şunlarda. Şu gözün şekli.
Evet. Yani normalde kanadına bakalım.
Aynı. Zaten iki taraflı aynı simetrik.
En gelişmiş böcek gözü olarak söyleniyor Yusufçuk'un gözü.
Şimdi kanadına bakalım. Kanadı görüyorsunuz bir zar. Bir zardan, bir soğan zarı gibi bir maddeden yapıldığını görürsünüz. Ama onun içinde özel damar sistemi var. O damar sisteminde böceğin vücut sıvısı dolaşıyor. Ve dolaşıyor ve böylece o zarı gergin bir şekilde açık halde tutuyor.
Evet,
kanatlı. Ve havaya karşı direnç sağlayabilecek düzeyde bir gerginlik sağlıyor.
Evet.
Maşallah. Bu şu çok an. Özellikle yani başka bir yerde görmediğimiz çok özel bir yaratılış.
Bu da yine başka bir balık. Yani şu kadar niye süs olsun ki bir balıkta? Tesadüfen oluşmuş diyorlar. Niye böyle bir şey oluşsun ki?
Evet, maşallah.
Belli ki Allah muhteşem bir sanatla yaratmış yani. Onun başka bir açıklaması yok.
Maşallah.
Yani şu renkler
çok çarpıcı maşallah.
Yani gerçekten maşallah. Böyle sanatçılara verirse bize şöyle bir şey oluşturun ki işte hem renkleri hem şekli çok güzel olsun, göze hitap etsin. Yani şöyle bir şey mümkün değil. Senelerce uğraşsalar yapamazlar.
Evet.
Ama evrimizden diyor ki doğada kendine oluşur yani insan yapamaz ama. Evet,
bekleyelim oluşur diyorlar. Yani istediğin kadar bekle. Yani milyon sene bekle, milyar sene bekle. Onlar işte beklenirse ne kadar süre uzun olursa İşte beklersek olur. Zaten kimsenin bekleyebildiği bir şey de yok. Yani kimse görmeyeceği için bol keseden atıyorlar kendimize.
Evet, programımız da bitmiş galiba.
Evet. O zaman herkese hayırlı geceler dileyelim inşallah. Yarın saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Güneydoğu Olay TV ve Çay TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar Mavi Karadeniz Radyo, Güneydoğu Olay TV ve Çay TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.